İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Asu TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV, Haber58.com, Haberhilal.com, İslamnesil.com, Selamhaber.com, 8sütun.com'dan canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Buyurun, nasıl başlamak istersiniz Oktar Bey?
Hocamız ilerleyen zamanda katılacak inşallah. Darwinizmle başlayalım.
Tabii.
Çünkü Darwinizm hocamızın çok üstünde durduğu ve dünya çapındaki bütün değişikliklerin, daha doğrusu bütün kötülüklerin sebebi. Yani 20. yüzyılda olan savaşlar, komünizm, Çin'de meydana gelen, komünist rejimlerde meydana gelen katliamlar, 150 milyondan fazla insan öldürüldü. Faşizmi meydana getirdiği katliamlar, ki 2. Dünya Savaşı'nda sadece 85 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Bunun gibi bütün savaşların, ırkçılığın, anarşinin, terörün, şiddetin hepsinin kökeninde, Türkiye'deki PKK'nın kökeninin de hepsinde Darwinizm vardır. Çünkü Darwinizm insanın haşa bir hayvan olduğunu iddia eden, hayatta kalması için savaşması gerektiğini, çatışma mantığını getirmiştir ve kan dökme mantığını getirmiştir. Hocamız bunu izah ederken şunu söylemişti çok özellikle. Kan dökme, şeytan ister kan dökmeyi ve şeytan da deccali bir sistem olarak Darwinizmi kullanıyor. Ve dünyadaki bütün dünya etkisi altına almış olan deccali bir sistem Darwinizm, ki devletlerin %95'i tarafından resmi olarak korunan, yani dünyada bir Darwinist diktatörlük var. Bir sapkın pagan dini. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Darwinizm ortadan kaldırıldığında çatışmanın mantığı ortadan kalktığı için, o zaman işte Allah'ın bize emrettiği sevgi, şefkat, merhamet, sevgi, güzellik, bütün bilimin, teknolojinin önü açılacak inşallah. Sanatta çok büyük ilerlemeler olacak, ki ahir zamanın özelliği olarak bu zaten bildirilmiş müjde olarak Peygamberimiz tarafından. İlk bölümünde Darwinizm, materyalizmin hakim olduğu, bozulmanın, kan dökmenin, savaşların olduğu bir dönem. Onun akabinde ama inşallah Hazreti Mehdi'nin liderliğinde, çalışmalarıyla, Darwinizmin ortadan kalkmasıyla Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi ile birlikte altın çağının yaşanması, yani dinin aslına dönmesi inşallah. Sanatta, teknolojide muazzam bir ilerleme, bolluk, bereket, tarihte hiç olmadığı şekilde ve İslam'ın bütün dünyaya hakimiyeti. O zaman işte insanlar gerçekten hiç büyük bir mutluluk içerisinde olacaklar, ki bugün mutsuzluğun kökeninde bu Darwinist mantıklar yatmaktadır. Bu yüzden Darwinizm çok önemli ve ondan dolayı da sık sık Darwinizmin çürütecek şekilde anlatılımı çok önemli. Çünkü bir anda olmuyor bu, hocamız söylemişti onu. Yani tek bir darbeyle vurup indirdiğiniz zaman, ki indirildi Allah'ın izniyle hocamız vesilesiyle. Ama sık sık devam etmek gerekiyor ki buna, insanların bütün bilinçaltından bu kaybolana kadar Allah'ın izniyle. O zaman işte bambaşka bir dönem ortaya çıkacak. Bunda tabii hocamız çok önemli bilimsel deliller kullanıyor. Yani Darwinizm böyle bazı kimselerin de yaptığı gibi öyle bilimsel olmayan yaklaşımlarla Darwinizm'de neymiş, insanın atası maymun muymuş, ne alakası varmış gibi açıklamalarla olmaz. Bu sadece bilimsel delillerle çürütülebilir. Çünkü bilim kisvesi altında ortaya çıktılar. Bilimin güya Darwinizm gibi bir sapkın felsefeyi desteklediğini iddia ettiler. Materyalistler ve Darwinistler. Bilimi kendilerine kılıf yaptılar, hocamız demişti. Fakat bilim bunları boğdu. Yani bütün bilimsel deliller, genetik, mikrobiyoloji, paleontoloji, biyokimya, fizik, astronomiden gelen bütün deliller Darwinizmi çürütüyor. Ve materyalizm, yani maddenin mutlak olduğunu kabul eden, haşa bir yaratıcının varlığını inkar eden bu sapkın felsefenin ne geçersizliğini ortaya koydu. Bu yüzden bilimsel delilleri kullanmak çok önemli. O zaman kimsenin söyleyebileceği bir şey kalmıyor. Mesela hocamızın çok üstünde durduğu bir konu, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Bakın, bunu izleyicilerimiz çok dikkatle dinlesinler. Çünkü proteinlerin oluşmasının imkansızlığı Darwinizmi en temelde çürütüyor. Protein bütün canlıların temel yapı taşı. Yani insanın vücudunda mesela 100.000 çeşit protein var. Saçımız, gözümüz, ondan sonra hücrelerin yapısı, kemiklerimizin içerisinde hepsine özel 100.000 çeşit protein görev alıyor. Milyonlarca çeşit canlıda trilyonlarca çeşit protein var doğada. Bir tanesinin biz tesadüfen, evrimin iddia ettiği gibi tesadüfen olup olamayacağına bakabiliriz. Eğer tesadüfen olamıyorsa, ki olamıyor, o zaman Darwinizm bitmiş demektir. Ondan sonra kalkıp da yok insanın atası işte şu muydu, insanın atası bu muydu, bu kuş ara geçiş formu muydu değil mi diye tartışmaya gerek yok. Çünkü protein alışmasının imkansızlığı, Darwinizmin ondan sonraki bütün aşamaların geçersizliğini, yani Darwinizmin hiç olmadığını ortaya koyar. Bununla ilgili kısa bir filmimiz var. Hocamızın çok üstünde durduğu bir konu. Onun için izleyicilerimizin de özellikle dikkatli izlerlerse, şimdi kısa bir ön bilgi olarak da protein molekülleri amino asitlerin birbirine eklenmesiyle oluşuyor. Mesela 20 çeşit amino asit var. Bunların değişik dizilimlerinden 500 tane amino asit yan yana koyduğunuz zaman siz bir protein molekülü oluşuyor. Ama 500 orta büyüklüktedir. Yani bundan daha küçükleri de vardır. Daha büyükleri de vardır. 500 amino asitlik bir protein molekülünü doğada oluşup oluşamadığına bakacağız. Yani amino asitleri siz doğaya bıraktığınız zaman toprağın üzerine, güneşin altına veya suyun içerisinde, denize olabilir, bir akarsuyun kenarında olabilir. Bunlar bir araya gelip protein yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Yapamıyor. Bakın neden? Şimdi tek bir protein oluşabilmesi için DNA ve RNA gerekiyor. DNA bizim bütün özelliklerimizin kodlandığı bilgi bankası, hücrelerin içerisinde bulunan. Bunlara genler deniyor. Genler de DNA'nın üzerindeki protein kodlayan bölgeler. Yani DNA'mızdaki bilgi bizim yaklaşık 100 bin çeşit proteinin şifresini taşıyor. Ve bu şifrenin mutlaka doğru olarak olması gerekiyor. RNA da DNA'nın kopyasının çıkartılmış hali. Yani DNA var, kopyası çıkartıldığı zaman RNA olarak çıkartılıyor ki bundan protein üretilebilsin diye. Bunlar 50 yıl önce keşfedilmiş çok kompleks yapılar. Evet, şimdi devam ediyoruz. Tek bir proteinin oluşabilmesi için bakın nelerin gerekli olduğunu göreceğiz. Hücre organellerinin eksiksiz olarak var olması gerekir. Yani hücrenin enerji santralları, fabrikaları, bilgi bankası. Tek bir protein olmadan protein oluşamaz. Bakın bu çok önemli. Altı çizili olan yere baktığımız zaman. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bir tane proteinin oluşabilmesi için mutlaka enzim denen robot moleküller var. O amino asitler demiştik ya, amino asitleri birbirine ekleyecek başka protein molekülleri, yani enzimler gerekiyor. Bakın bu Darwinizmi bitiriyor. Bir protein tesadüfen olamıyor çünkü bu protein oluşması için zaten gerekli olan başka proteinlerin de var olması gerekiyor. Bu da yeterli değil ama. Bunun olması için mutlaka DNA olması gerekiyor. Çünkü proteinler DNA'da kodlanmış olarak var. DNA'da gerekiyor. DNA'da bir canlıya ait tüm bilgiler DNA'da baz denilen maddelerle kodlanmıştır. Bunlar harfler. A, T, C ve G harflerinden oluşan bir alfabe DNA. Bakın DNA'mızı görüyoruz burada. Böyle sarmal şeklinde bir yapısı vardır. Dört harfli bir alfabe gibi düşünebiliriz. Bir protein oluşması için DNA'da proteine ait bilgi olması ve bunun kopyalanması gerekiyor. Şu anda da kopyalama işlemini görüyoruz. Bakın bu mavi bölge okuyan enzim, sarı da DNA'nın kopyasını çıkartıyor. Ve bunu çok hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde yapabiliyor. Sarı kopyayı çıkartıyor, kopyalama yapılıyor. DNA kodlarının kopyalanması ve taşınması için de RNA gerekiyor demek ki. Yani bakın DNA var, onun üzerinde proteinin şifresi yazılı. Kopyalama yaptığınız zaman RNA gerekiyor. Ve bunların hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Ya biri önce olup diğeri sonra olamaz. Mutlaka aynı anda aynı yerde birlikte olmaları gerekiyor, eksiksiz olarak. RNA şifreyi alarak ribozoma doğru yola çıkar. Ribozom denilen de protein fabrikası. Proteinin üretileceği yere gidiyor. Bakın kopya molekül. Kapılardan çıkıyor hücre çekirdeğindeki. Bir protein oluşabilmesi için ribozom, yani protein fabrikası gerekiyor. Şimdi ribozom protein üreten bir fabrika. Ama o da protein ve RNA yapısında. Bakın şimdi onu göreceğiz. Ribozom RNA'daki kodlara göre amino asitleri sırayla birbirine ekliyor. Bakın bu gördüğümüz protein fabrikasıydı. Fakat amino asitleri protein fabrikasının olduğu yere getirecek tRNA, transfer, yani taşıyıcı RNA denen moleküllere ihtiyaç var. Bakın onlar getiriyorlar. O da DNA'da kodlanmış olarak var. Onun aynı anda var olması gerekiyor. Amino asitleri taşıyıcı RNA'ya bağlayacak başka proteinlerin olması gerekiyor. Onların da aynı anda var olması gerekiyor. Onlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Bir protein oluşabilmesi için taşıyıcı RNA'ların ribozoma amino asit getirmeleri gerekiyor. Bakın amino asitler yeşil olarak taşıyıcı moleküllerle taşınıyor. Ucunda gördüğümüz kısım amino asit. Bunların her biri birbirine ekleniyor. Amino asitler birbirine eklenirken yine proteinler görev alıyor. Şimdi toparlayacak olursak baştan itibaren, bakın, bir proteinin olması için bir kere DNA'nın varlığı şart. Sadece DNA'sında canlıların proteinler eksik, mükemmel olarak kodlanmış olarak var. Bu Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Yani o canlı türünün, mesela geyikleri ele alalım. Tarihte geriye gittiğiniz zaman ilk geyik çiftiyle karşılaşıyorsunuz. Onun DNA'sında onun bütün proteinleri kodlanmış olarak var ve günümüze kadar kopyalanarak geliyor. Doğru olmak zorunda, doğrusu sadece DNA'da var. DNA'nın varlığı şart bir kere demek ki. Ayrıca protein fabrikasının varlığı şart. Protein fabrikasında yapılabiliyor. DNA'dan o şifrenin okunup protein fabrikasına gelme aşamasına kadar 85 tane ayrı protein gerekiyor. Ayrıca protein fabrikasından sonra da 1150 tane ayrı protein gerekiyor. Bunlar da yeterli değil. Bütün bunların hücrenin organelleriyle birlikte enerji santralı gerekiyor enerji için. Hepsinin birlikte bütün dış ortamdan izole edilmiş olması gerekiyor. Çünkü hücrenin içindeki kimyasal ortam dış ortamdan tamamen farklıdır. Hücrenin içinde onu güneşin zararlı etkilerinden koruyacak, topraktaki zararlı maddelerden koruyacak bambaşka bir ortam vardır. Ancak o ortamda bu işlemler gerçekleşebiliyor, bu kompleks işlemler. Dolayısıyla bakın, bir protein olması için mutlaka canlı hücresinin yaratılmış olması gerekiyor. Yani canlı hücresi önce yaratılır, ondan sonra protein üretilebilir. Evrimin iddia ettiği gibi önce protein tesadüfen olup sonra onlar birleşip canlı hücresi olamaz. Yani bu bilimsel bir gerçek. Tek bir proteinin oluşma ihtimali demek ki sıfır ihtimal, yani kesinlikle olamıyor doğada. Darwinizmi bitiriyor bu zaten. Ya bundan sonra artık kalkıp da işte o fosil öyle miydi, böyle miydi, buna bakmaya bile gerek yok. Ama biz yine de bakalım. Çünkü 350 milyon tane fosil hepsi Darwinizmi geçersiz kılıyor zaten. Bunu hocamız aslında, bakın, yaratılış atlası olarak burada binlerce fosil örneği 7 kilo ağırlığındaki bu yaratılış atlasında maşallah, bakın, mükemmel çekimlerle, mesela burada mantis istakozunu görüyoruz. Mantis istakozunun 95 milyon yıllık fosili. Bu da günümüzdeki hali. Bakıyoruz. Yani bunu bir 7 yaşındaki çocuğa sorsak, desek ki yani bu ikisi arasında bir fark var mı? Yoktur diyecek. Çok açık bir şekilde gözüküyor zaten. Başın vücut yapısı ayaklarıyla. Demek ki evrim yok yani. 95 milyon yıl önce nasılsa fosil, günümüzde aynı.
Şimdi evet. Bunu fosillere geçmeden Doktor Hocam, küçük bazı bilgilerle izleyicilerimizin DNA ile ilgili düşüncesine biraz da katkıda bulunalım. Sen daha iyi biliyorsun ki bir DNA, tek bir DNA molekülü 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşit bilgi taşıyor. Bir başka deyişle 1000 cilt ansiklopedi. Yani dünyanın en büyük ansiklopedisi Ansiklopedi Britannica herhalde, tahmin ediyorum. 23 ciltten oluşuyor.
Evet.
Bakın, bir tek DNA molekülü, tek bir molekül, DNA molekülü 1000 cilt ansiklopedi dolusu bilgiye sahip. Yani DNA'daki muhteşem bilgi kapasitesini ve bunun kaynağının Cenab-ı Allah olduğunu açıkça anlatıyor bize inşallah. Evet. İkincisi hocam, proteinlerden bahsetti. Onunla ilgili de mesela bir Stockholm C'yi örnek veriyor. Ali Demirsoy. Ali Demirsoy Türkiye'deki evrimcilerin abisi. Yani yurt dışında Dawkins neyse diyelim, evrimcilerin en büyüğü, Türkiye'deki de Ali Demirsoy. Kitabında şöyle diyor: bir tek Stockholm C molekülünün, diyor, proteinlerden bir tanesinin kendi kendine oluşma ihtimali, diyor, bir maymunun daktilonun başına oturup insanlık tarihini hatasız yazmasıyla aynı şeydir, diyor. Yani imkansızdır, diyor. Bir başka deyişle bu demek. Ama biz, diyor, mecburen bu şeyi kabul etmek durumundayız, diyor. Yani bu, evet, evrime baştan inandığımız için biz, diyor, biz bunu kabul ediyoruz, diyor. Biz yaratıcı fikrini kabul edemeyiz, diyor. O yüzden bunu kabul etmek durumundayız, diyor.
Yani burada imkansız demek yerine bu anlamsız cümleyi kurmuş. Yani maymun ne daktilonun başına geçer, ne tuşa basar, ne de bir şey yazabilir. Yani insanlar da yazamaz insanlık tarihini hiç hata yapmadan. Dolayısıyla yani burada aslında altı hocamın dediği gibi imkansız diyor. Şimdi imkansız diyorsa o zaman Darwinizm yok demektir. Yani bu neyi gösteriyor? Ali Demirsoy'un aslında Darwinizm olmadığını, geçersiz olduğunu bildiğini. Nitekim baktığımız zaman yani buna Darwin, Charles Darwin de dahil, hepsinin aslında evrimin geçersiz olduğunu bildiklerini görüyoruz. Ama evrimin savunulmasının sebebi, yani Darwinizm denen bu sapkın felsefenin savunulmasının sebebi ateizmi ayakta tutabilmektir. Çünkü Darwinizm olmazsa ateizm çöker. Tabii. Darwinizm olmazsa komünizm de çöker. Komünizmin diyalektik materyalizmin mantığı, yani madde zıtlıklar içerisinde gelişir. Toplumda sınıflar arası çatışma vardır. İşte proletarya sınıfı bu çatışma neticesinde kapitalist sisteme hakim olacaktır. Bu geçmişten beri böyle gelmiştir. Marx'ın mantıkları, bu kullandığı mantıklar bunlar. İşte feodal sistem vardı, kölecilik vardı. En son kapitalist sistem, ondan sonra komünizm olacaktır proletaryanın hakimiyetiyle gibi mantıkları Darwinizm'den almıştır. Çünkü diyordu ki, bu diyordu bizim görüşümüzün, Darwin'in kitabı için, doğa tarihi temelini oluşturmaktadır. Yani bu diyordu, bilimsel kanıtı bunun, benim kullandığım mantıkların bilimsel kanıtı bu diyordu. Fakat bütün mantıkların geçersiz olduğu zamanla ortaya çıktı. Ve bu 150 milyon insana mal oldu dünya çapında komünist rejimlerde. Bu yüzden Darwinizmin ortadan kaldırılması çok önemli. Ama baktığımız zaman, yani onu söyleyecektim, Darwin, Ali Demirsoy, Dawkins hepsinin mutlaka kitaplarında, yazılarında Darwinizmin olamayacağını itiraf ettiğini görürüz. Mutlaka vardır itirafları. Mesela Darwin diyor ki evrimin fosil kayıtları, kanıtlarını sadece fosil kayıtlarında bulabiliriz diyor. Yani evrimin olup olmadığını anlamak için fosil kayıtlara bakmamız gerekir diyor. Sonra aynı kitapta diyor ki Türlerin Kökeni kitabında ara geçiş formu, yani evrimin olduğunu gösterecek geçişler olması gerekiyor ya türler arasında. Yarım yamalak, patolojik, asimetrik canlılar. Bunlardan hiç yoktur diyor. Hiç yoktur demek evrim hiç olmamış demektir. Yani Darwin bunu biliyordu. Zaten mektuplarında da söylüyor. Bakın size örnek vereyim. Diyor ki mesela bir mektubunda Charles Darwin söylüyor bunu. Teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki, acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Yani Darwinizm diyor, evrim diyor, bir paçavra diyor, yani bunun hiçbir değeri yok diyor. Ayrıca diyor ki bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamamak demek evrimin hiç olmadığı anlamına gelir. Zaten söylüyor, ara geçiş formları yok diyorsa o zaman evrim yok demektir. Kendisi zaten bunun kriterini vermiş oluyor başlangıçta. Dolayısıyla evrimin olmadığını o da biliyordu. Ama o dönemdeki materyalistlerin baskısı, nitekim Charles Darwin üst dereceli bir mason, 27. derecede mason, dedesi mason, mason localarının ve materyalistlerin baskısıyla o kitabı yazdırdılar ona.
Ateist masonlar.
Evet, ateist masonlar desteklediler ateizmi ayakta tutabilmek için. Yani bunun bir hurafi olduğunu bile bile bugüne kadar böyle bir telkin yoluyla getirildi. Dünya çapında bir telkin yapıldı böyle bütün medya yoluyla, okullarda, üniversitelerde, hala üniversitelerde Darwinizm ayakta tutulmaya çalışılıyor. Hatta karşı çıkana, hocamız onu açıklamıştı, karşı çıkanı derhal kapının önüne koyuyorlar. Kimsenin karşı çıkmasına müsaade etmiyorlar. Halbuki çok sayıda insan artık günümüzde, Allah razı olsun, Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarıyla dünya çapında Darwinizme inanmıyor. Ama bunu açıkça da söyleyemiyor. Bu da çok ilginç. Yani üniversitede söylediği zaman onu profesör yapmıyorlar. Hatta üniversiteden atıyorlar. Amerika'da bir film hazırlamışlar böyle. Üniversiteden atılan öğretim üyeleri sırf Darwinizmin geçersiz olduğunu, ne kadar mantıksız olduğunu, bu tesadüf saçmalığının anlattıkları için. İşte böyle bir deccali sistem dünyayı boğmuştu. Yani 20. yüzyılın özelliği bu. Dünya çapında böyle tam bir felakete sebep oldu. Çünkü Darwinizm mantıklarıyla hangi topluma girerse girsin mutlaka zarar getiriyor. İnsanların bilinçaltına siz, sen hayvansın, hayatta kalmak için mücadele etmen gerekir ve güçlüysen ayakta kalırsın mantığını koyduğunuz zaman o tabii ki komünist oluyor, Stalin, Lenin oluyor, faşist oluyor, Adolf Hitler oluyor, Nazi oluyor, anarşist oluyor, terörist oluyor. Yani terörizmin mantığında da o vardır. Terörizm niye adam öldürür? Terörizm sivilleri hedef alan, sadece politik nedenlerle yapılan şiddet kullanımıdır. Teröristin tek nedeni diye öldürdüğü adama karşı der ki meğer bombaladığı zaman ondan olmamasıdır. Yani öteki taraf olmasıdır. O tarafın teröristi de bu tarafı öldürdüğü zaman bunu öteki taraf olduğu için öldürür. Yani tek mantığı budur terörizmin. Bu neye dayanır işte? Darwinizm mantığına dayanır. Çatışma, kan dökme, güçlü olanın ayakta kalması ve hayvan, yani hamam böceği gibi görüyor demişti hocamız. Nitekim PKK'nın lideri Börücübaşı da ve PKK insanları hamam böceği gördüğü için ha hamam böceği öldürmüş, ha bir insanı şehit etmiş, hiç fark etmiyor onun için. Dinsiz, Darwinist Stalinist bir örgüt olduğu için adam öldürmekten kesinlikle çekinmiyor.
Kendi izahları var evrime inandığına dair, anlatıyor kitabında.
Hemen okuyalım o zaman.
Yani,
evet.
İnsan bir çeşit hayvandır diyor gelişmiş bir şekilde. Yani evrim, kendi fikir ideolojilerinin temelinin o olduğunu açıkça söylüyor. Yani Marksist Leninist'tir zaten bizim örgütün gelişimi diyor. Ben de bu dönemin Lenin'iyim diyor. Birazdan Oktar Hocam anlatacak onları. Bu dönemin Lenin'iyim diyor. Lenin'in özelliği de Marksist teoriyi silahlı eylem haline geçirmek. Yani anarşizm. Silahla, mücadeleyle devrim yapmak. Silahsız değil, silahla yapmak. Evet. Ben de diyor bu devrin Lenin'iyim diyor. Fikrimin temeli de diyor insanın hayvandan gelmesidir diyor. Kendi izahlarıyla açık açık söylüyor.
Tabii bakın yani okuyalım. Diyor ki mesela Lenin 1900'de neyse ben de, yani Bölücübaşı söylüyor bunu, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Yani açıkça bakın devam ediyor. PKK Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin'in fikirlerine baktığımızda da şunu görüyoruz. Lenin zaten terörü ve şiddeti savunuyor. Bakın diyor ki, bir örnek vereyim size. Evet. Şurada. Lenin? Evet. Lenin'in, ben bulacağım şimdi birazdan. Lenin özetle şunu söyleyeyim. Şiddet diyor mutlaka gereklidir diyor. Biz diyor askerleri, polisleri öldürmeliyiz diyor. Bankaları basmalıyız diyor. Paralara el koymalıyız diyor. İnsanların mallarına el koymalıyız diyor. Hatta diyor ben diyor terörizmi savunmayanları yadırgıyorum diyor. Bölücübaşı da ben de Lenin'im diyor bu dönem. Bakıyorsunuz PKK'nın yaptığı nedir? Bombalamak, insanları öldürmek, katliam yapmak değil mi? İnsanları şehit etmek. Tek yaptığı Lenin'in söylediklerinin tam hayata geçirilmiş hali. Peki Bölücübaşı Darwinist mi? Evet Darwinist. Bu tesadüf değil. Bakın Bölücübaşı da diyor ki ilkel komünel topluluk dönemi insanlığın hayvanlar aleminden koparak tarih sahnesine çıktığı son derece geri üretim üreçleri, güçleri ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder diyor. Başka bir konuşmasında sadece o bölümü okuyorum. Bu aşamaya kadar hayvanlar arasında geçerli olan biyolojinin evrimler kanunu hüküm sürmektedir. Hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır. Buyurun işte bu. Işte. Yani insana hayvan gözüyle bakan bu mantık binlerce, on binlerce insanımızı şehit ettiler, katlettiler. Fakat bu işte tesadüf değil. Yani Abdullah Öcalan'ın Darwinist olması, Hitler'in Darwinist olması, Mao'nun Darwinist olması ki diyor ki Çin sosyalizmi evrim teorisi ve Darwin üzerine kuruludur diyor. Stalin'in Darwinist olması, Lenin'in Darwinist olması hepsi ortak özellikleri. Aslında komünizmle faşizm birbirine karşı gibi göstermeye çalışılır ama aynıdır temelde. Darwinist, kan dökmeci, çatışmayı hedef alan bir zihniyettir. Onun iki ayrı farklı ortaya çıkmış halidir. Yani birisi Almanya'da ortaya çıktı, birisi işte diyelim ki Rusya'da ortaya çıktı. Aslında birbirlerinden hiçbir farkı yoktur. Anarşi ve terör de bu zeminde gerçekleşir. Siz Darwinizmi çekip alırsanız ki PKK ile mücadelede bakın hocamız çok önemli vurguluyor. Son derece önemli bu. Mutlaka fikri çalışma gerekir bilimsel delillerle. Askeri önlemler yeterli olmaz. Allah razı olsun. Ordumuz kahramanca orada mücadele ediyor ama mümkün değil kurutamazsınız. Yani bataklığı kurutmak için bir bataklıkta sivrisinekleri tek tek öldürmek, pardon, sivrisinekleri yok etmek için sivrisinekleri öldürmek yeterli olmaz. Mutlaka onun kaynağı olan bataklığı kurutmanız gerekir. Bu da fikri mücadeleyle olabilir ancak.
Şimdi yani, hocamız bunu yapıyor Allah'ın izniyle.
Evet.
Değil mi? Türkiye'de bunu yapan tek kişi hocamız. Ve net çözüm getirecek bir şey ama bu tabii küçük imkanlarla değil, büyük ve geniş çaplı bir eğitim politikasına dayanmalı diyor hocamız bunu. Dolayısıyla öyle bir geçiş olursa ancak çökertilebilir. Ama hocamızın yaptığıyla bile, yani PKK'nın nasıl canının yandığını şuradan anlayabilirsiniz. Bu PKK Öcalan'ın kitabında hocamızdan bahsediyor. Bakın kimseden bahsetmez, hiçbir kimsenin isminden bahsetmiyor. Ama sayın hocamız Adnan Oktar'ın ismini geçiriyor kitabında. Neden? Çünkü canı yanmış. Yani belli nereden canı yandı. O yüzden isim zikrediyor. Yani buradan gideceğini anlamış. O nedenle oraya bastırmak gerekiyor. Yani esas konu o. Yani bunu fikren bir insanın elindeki silahı indirebilmek için o silahı tutan elini yönlendiren beynini hükmetmeniz gerekir. Yani oradaki yanlış fikirleri yok etmeniz gerekir ki o adamın eli aşağı insin, silahı bıraksın. Yoksa dediği gibi Oktar Hocam'ın da fiziki tedbirlerle her zaman sonradan terör tekrardan gücünü arttırmış, zayıflasa bile tekrar gelişmiş, hiçbir zaman sonlanmamış.
Evet. Yani bu işte askeri, sivili, polisi, sivili hedef alan PKK'nın yapılanmasında fikri çalışma ama bilimsel delillerle çalışma son derece önemli. Bu olmadan mümkün değil. Bakın 30 senedir mücadele devam ediyor ve açıkçası başarılı olmadı. Hala devam ediyor. Ama fikri bir çalışma yapıldığı takdirde, ki bunu metodunda hocamız gösterdi. Bakın bu da çok önemli. Hangi metodu kullanacağınız. Mesela dedi hocamız, Allah'a hiç inanmayan ateist biri, Darwinist biri, şiddetle yanlısı. Buna tutup da siz hiçbir, her şeyden önce Kur'an'ın hükümlerini, namaz kıl, bak işte Kur'an'da yazan Allah'ın emirleri bu şekilde, bunları yapman gerekir derseniz bu etkili olmaz Allah'ın dilemesi dışında. Şundan dolayı etkili olmaz. İlk önce onun zihninden bu Darwinizmin çarpık mantığının kaldırılması gerekir. Darwinizm, yani anti-Darwinist, anti-komünist çalışmayla olur bu. Onu kaldırırsanız otomatik olarak zaten o insan Allah'a iman eder. Yani Allah'ın varlığını siz bilimsel olarak ispat ederseniz, bunun için de bakın iman hakikatleri çok önemli, Kur'an mucizeleri çok önemli ve Darwinizmin geçersizliğinin anlatılması çok önemli. Bu yüzden bu çalışma, 30 yıllık çalışma, dünyadaki, tarihteki en etkili çalışma oldu maşallah bugüne kadar. Dünya çapında bir dindarlaşma, İslam Müslümanların sayısında artış ve Darwinizm'de gerileme meydana geldi. Hocamızın yaptığı bu çalışmayla. Çünkü doğru metodu en etkili biçimde kullandı maşallah. İlk karar verdiği günden itibaren. Şimdi ben Lenin'in alıntısını buldum, bakın onu okuyorum size, çok önemli. Diyor ki Lenin, polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarından yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez, silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. PKK yapıyor mu bunun aynısını? Yapıyor. Değil mi? Yani çok açık bir şekilde onların hayali iktidarlarına ulaşmak için bütün bu metodları uyguluyor. Bombalama, insanları öldürme, binaları havaya uçurma ve korku yayma. Hangi, nereden almış bu mantığını? Lenin'den alıyor. Leninist bir örgüt. Lenin nereden alıyor? Komünizm'den alıyor. Komünizm nereden alıyor? Darwin'den ve Darwin'in öğretilerinden alıyor. Evet. Bakın hepsi birbirine bağlı. Üst üste böyle. Darwinizm var. Onun üstünde komünizm var. Onun üstüne tabii Leninizm geliyor ve terör geliyor ve adam öldürme geliyor. Siz Darwinizmi çekip aldığınız zaman bütün bu bina çöküyor o zaman böyle. İşte o zaman yerine güzel ahlak gelebiliyor. Bu yüzden de bilimsel delillerin kullanımı son derece önemli. Yani bilimsel olmayan hiçbir çalışma başarılı olmaz.
Biraz önce hepsi, daha çok özür dilerim sözünü böstüm. Sen fosilleri anlatacaktın, ben senin sözüne girdim. İstersen fosillere dönmeden evvel, yani hepsi Darwin'e dayanıyor. Darwin'in kendisi bir kere teorisi hakkında ne diyor? Doktor hocam bir tane örnek verdi. Ben de bir iki tane söyleyeyim. Zaten o devirde, yani bilim teknoloji çok geri bir dönem. 1800'lü yıllar. Elektron mikroskobu dahi yok. Normal bir mikroskopla bakıyorlar. Bir hücreyi bir su damlası gibi görüyor. Yani aa diyor, bu damla gibi jöleli bir damla diyor herhalde. Bu diyor o şey, öyle bir şey olmadığı 21. yüzyılda, 20. yüzyılda elektron mikroskobu bulunarak bilim teknolojisi gelişince anlaşıldı. Hücrenin içine bir girildi ki hücre bir şehir gibi kompleks. Enerji santralleri var, trafik sistemleri, böyle fabrika üretim yerleri. O kadar kompleks ki bunun en ufak bir yerinde bir tesadüf olmadığı çok açık bir şekilde bilimsel olarak belli oldu. O zaman da bile Darwin kendisi de diyordu, bakın diyor ki, tamamen ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Gördüğümüz dünyanın bir şans eseri olduğunu düşünemiyorum diyor. Kendi diyor. Başka bir şekilde diyor ki mesela, gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu. Ama kendimi zamanla bu probleme alıştırdım. Şimdilerde ise doğadaki bazı belirgin yapılar beni çok fazla rahatsız ediyor. Örneğin bir tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor diyor. Yani mesela bir mükemmel, bu mükemmel evreni diyor, özellikle de insanın doğasını izlemekten mutlu olamıyorum. Her şeye dizayn edilmiş kanunların bir sonucu olarak bakmaya eğilimliyim diyor. Yani o da farkında. Yani tesadüflerle hiçbir şey olmayacağının farkında. Ama sen bunu yap dedikleri için bir yandan da yapmak zorunda olduğu için ortaya çıkartıyor teorisini.
Evet, yani bu süper saçma bir iddia. Yani böyle tesadüf saçmalığı. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Yani mesela bir örnek verelim. Bir tane kalem. Baktığınız zaman tesadüfen olmayacağını herkes bilir. Yani ormanın ortasında giderken bir kalem bulan bir kimse bunun tesadüfen olduğunu iddia eder mi? Böyle mantıksız bir iddia. Olmaz. Bilir onun tasarlandığını. Niye, ne için tasarlanmıştır? Yazı yazmak üzere. Bakın içinde ucunda bilyası olan bir kısmı vardır. İşte gömleğe yerleştirmek için bir klibi vardır burada. Çevirdiğiniz zaman o oraya gelir. O içindeki bulunan mürekkebi dönerek kağıdın üzerinde yayar ve böylece yazı yazılabilir. Yani yazı yazmak amacıyla tasarlanmış bir şey. Tesadüfen olmayacağını herkes bilir. Canlılardaki kompleksi çok daha fazla. Bu yüzden Darwinizm süper saçma bir iddia. O geçersizliği zaten Allah'ın izniyle artık yavaş yavaş tüm dünyada böyle netleşiyor böyle. O telkin de ortadan kalkıyor. Tabii burada şu hemen ortaya çıkıyor. Bir yaratıcı var, Allah var. Allah kesin olarak var inşallah. İnsan yaratılmış. Dolayısıyla insan başıboş değil, boşuna yaratılmamış. Mutlaka yaratılışın bir amacı var. Her şeyin amacı olduğu gibi ama her şeyin amacı var. Bu kitabın bir amacı var, kalemin bir amacı var, bilgisayarın amacı var, peçetenin bir amacı var, burada bardağın bir amacı var. Demek ki insanın yaratılışında bir amacı var. Allah'a karşı sorumlu. Bakın, imtihan olarak yaratılmış bir hayatı yaşıyoruz biz. Dünya hayatı, kısa bir dünya hayatı. Allah Kur'an'da bize kendini tanıtıyor, ahireti tanıtıyor, insanın görev ve sorumluluklarını bildiriyor, nasıl yaşaması gerektiğini, neler yapması gerektiğini, peygamberlerin hayatından örnekler veriyor, ahireti anlatıyor. Dolayısıyla Kur'an'da bir gerçek. Biz ama Kur'an'ı yani bir kere okuyan biri Kur'an'ın gerçek olduğunu mutlaka anlar. Ama Kur'an'ın içinde Allah bir de güzellik olarak Kur'an mucizeleri yani bilimsel mucizeler de göstermiştir bize. Bunlardan örnek verelim isterseniz. Mesela Big Bang, önce bir Big Bang'e kısa bilgi vereyim. Ondan sonra Kur'an'daki mucizesine bakalım inşallah. Big Bang, evet çıkmadı. Neyse şöyle yeterli. Evrenin başlangıcı. Bu şu şekilde ortaya çıkıyor çok kısa bir şekilde. Bütün yıldızların ve galaksilerin birbirinden uzaklaştığını gözlemliyor. Edwin Hubble 1929 yılında teleskopuyla. Bu şu anlama geliyor. Bütün evren genişliyor. Bütün evren genişlediğine göre diyorlar bilim adamları. O zaman genişleyen evrende geriye gittiğimiz zaman zamanda evren küçülecek, küçülecek, küçülecek. En sonunda çok geriye gittiğimizde tek bir nokta haline gelecek. Ondan da geriye gittiğimizde hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Yani zamanın, mekanın ve maddenin olmadığı bir yer olması gerekiyor. Nitekim genişleme hızından yapılan hesaplarla şunu ortaya koyuyorlar. Evrenin başlangıcı yaklaşık 14 milyar yıl önce. Evren yoktan var oluyor. Ve bu kesin olarak ispatlandı günümüzde. Şundan dolayı ispatlandı. Bir kere evrenin genişlediğinin gözlemlenmesi teleskoplarla. İkincisi evrende bu ilk patlama anından, Big Bang deniyor buna, büyük patlama deniyor ama çok düzenli bir başlangıç bu, rastgele bir patlama değil. Bundan kalıntı fosil ışınların olması gerekir diye önce öne sürüyorlar. Sonra bu fosil kozmik fon radyasyonu bulunuyor. Hakikaten ilk Big Bang'e çok yakın bir zamandan itibaren, birkaç yüz bin sene sonrasına itibaren fosil ışık kanıtları bulunuyor. Uzayın her yerine eşit olarak bu ikinci kanıt oluyor. Üçüncü kanıtta hidrojen helyum oranı oluyor. Bu da tam başlangıcın olması gerektiği kadar bir oranda olduğunu tespit ediyorlar. Kur'an'a bakıyoruz şimdi. Kur'an biliyorsunuz 1400 sene önce gönderilmiş olan bir kitap Allah tarafından. Dolayısıyla bilimin o zamanlar hiç bilmediği konular bunlar. Big Bang 20. yüzyılda ortaya konan bir bilimsel gerçek. 1400 yıl önce bilinmiyor. Bakın Big Bang Kur'an'da var. Kur'an'ın çok sayıdaki bilimsel mucizesinden sadece bir tanesi. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Enam suresi 101. ayette. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Big Bang de tam bunu gösterdi. Evren 15 milyar yıl önce Big Bang adı verilen büyük patlama ile sıfır hacme sahip bir noktadan yani yoktan var olmuştur. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek Kur'an'da 1400 yıl önceden haber verilmiştir. Gökleri ve yeri yoktan var ettiğini bildiriyor Allah. Hakikaten Big Bang'le bu gösterildi. Madde hiç yokken, yani bizim evreni meydana getiren, insanın vücudundaki atomlar, dünyayı meydana getiren atomlar, yıldızları meydana getiren atomlar hiç yokken 14-15 milyar yıl önce yoktan var edildiler. Ayette bildirildiği gibi. Bakın Allah aynı zamanda başka bir ayette Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım. Şöyle buyuruyor. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Evrenin Big Bang'ten itibaren sürekli olarak genişlediğini, galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını 1929 yılında astronom Edwin Hubble keşfetti. Biraz önce söyledim teleskopuyla. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken Kur'an'da asırlar önce açıklanmıştır. Çünkü Kur'an tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın sözüdür. Yani evrenin genişlediği hiç bilinmiyor. 1400 sene önceyi bırakın. Yani 19. yüzyıllara bilinmiyordu, 18. yüzyıllara bilinmiyordu. Hatta materyalistler, yani Darwinizmi savunan, materyalizmi, maddenin mutlak olduğunu kabul eden materyalistler, evrenin sonsuzdan beri var olduğunu ve sonsuza kadar var olacağını iddia ediyorlardı. Yani materyalizmin temel inancı budur. Buna statik evren teorisi deniyordu hatta böyle. Onu savunuyorlardı. Ama bir bakıldı, doğru değil. Evren genişliyormuş, hatta yoktan var olmuş. Bu materyalizmi yıktı işte. Yani madde mutlak değil, mutlak olan Allah. Madde yokken de Allah var, maddeyi yaratan Allah. Bunu gösterdi. Tam da Kur'an'da işaret edildiği şekilde 1400 sene önce. Bu bize neyi gösterir? Kur'an'ın Allah sözü olduğunu. Evrenin tabii yoktan var olduğunu ve genişlediğini sadece Allah bilebilir. Yani 1400 sene önceki kitapta olduğuna göre. Ki Kur'an'ın hak sözü olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan çok sayıdaki delilden bir tanesi. Mesela başka bir delil daha verelim. Arılara dikkat çekiliyor Kur'an'da. Bakın. Şimdi Nahl suresi ki arı anlamına gelmektedir Arapçada. Bal arısına ait bilgiler gizlidir. Bal arısında çok büyük mucizeler var. Yani insan aklının da çok üstünde. Hocamızın da Arı Mucizesi kitabından detaylı bilgi edinebilir izleyicilerimiz. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Nahl suresi 68 ve 69. ayetler. Şimdi birlikte bakalım. Arının Nahl suresi bakın arının kromozom sayısı gizli. Kur'an'da bal arısından, baldan ve petekten bahsedilen ayetler sadece arı anlamına gelen Nahl suresinde geçiyor. Kur'an'da arı anlamına gelen Nahl suresi de 16. sure. Bakıyoruz arıların kromozom sayısı da 16 maşallah. Ya bu çok özel. Yani Nahl suresi arı anlamına geliyor. 16. sure arının kromozom sayısı bakıyoruz 16. Devam edelim. Ayette dişi arılardan bahsediliyor. Şimdi Arapçada iki çeşit fiil kullanımı var. Ve bu fiillerin kullanımlarından öznenin erkek mi yoksa dişi mi olduğu anlaşılıyor. Nahl suresinde arılar anlatılırken kullanılan fiil dişi, özellikle dişi fiili kullanılıyor. Arapçadaki bu gramer özelliğine göre de. Nitekim ayette anlatılan yuva yapımı, nektar toplama, bal üretme, petek yapımı gibi işlerin tamamını dişi arılar yapıyor. Bu ayette arı için dişi fiil kullanılması, bal yapımında çalışan arıların dişi olduğuna Kur'an'ın 1400 sene öncesinde işaret ettiğini göstermektedir. Ya bu da bilinen bir şey değil ki. Ya. Bu da çok yeni bilinen bilimsel gerçekler. Kur'an'da 1400 sene önce var. Bakın dişlerin yaptığı gösterilmiş oluyor. Bal arısının peteğindeki açıya da Kur'an'da işaret var. Peteğindeki her bir göz altıgen. Aslında bu da özel bir durum. Altıgen şekli çok özel. Mesela sorulabilir. Niye arının petekleri beşgen değil, kare değil, üçgen değil? Şundan dolayı hiçbir şekilde altıgenin dışındaki hiçbir şekilde en az bal mumu kullanarak en çok bal depolamak mümkün değil. Hepsinde mutlaka arada boşluklar kalıyor veya çok fazla bal mumu tüketmeniz gerekiyor ki aynı şekilde bal depolayabilmeniz için. Altıgen, bu da yeni keşfedilen bir gerçek 20. yüzyılda. En ideal şekilmiş. Matematikçiler ortaya koyuyor bunu. Şimdi açılara bakalım. İç açı 120 derece her bir iç açı. Altıgendeki her bir iç açı. Nahl suresinde bu konuya gelinceye kadar olan ibare aralığıyla ilgili o ayete gelinceye kadar olan ibare adedi 120. İbare de Kur'an okunurken kullanılan durak işaretleriyle veya ayet sonu, ayet başıyla ayrılan ifadeler. Bakın bu da çok özel. 120 ibare adedi. Açıların iç açıların toplamı 120 derece. Bal arısı ürettiği balı altıgen şeklindeki evlerine, peteklerine dolduruyor. Altıgen şekilde petekler yaparak en az bal mumu ile en fazla bal depoluyorlar. Bal arısından baldan ve petekten bahsedilen ayetler Kur'an'da Nahl suresinde geçiyor. Şimdi arıların anlatıldığı ayetlerdeki harflerin ebced değeri var. Ebced de şöyle oluyor. Arapçada her bir harfin rakamsal karşılığı var. Bu yaklaşık 8. yüzyıldan beri kullanılan bir teknik Araplarda, Arap alfabesinde. Her harfe karşılık gelen sayı değeri, mesela edebiyatta da kullanılmış. Kur'an'a inmeden önce de var bu. Edebiyatçılar belli sayıları tutturarak böyle bir takım edebi şiirler yazıyorlar. Kur'an'daki harflerin rakamsal karşılığını bakıp topladığınız zaman, bakın harflerin ebced değeri, arının anlatıldığı ayetlerdeki harflerin ebced değeri 720 çıkıyor. En küçük ebced hesabıyla. 720'de bakıyoruz, altıgendeki 6 çarpı 120 derecelik açı 720 derece. Buna eşit. Bu da çok özel bakın. Çünkü harflerin matematiksel değeri 8000 olabilir, 327 olabilir, 124 olabilir, tam 720. Bunlar bize tabii Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kesin olarak kanıtlıyor. Ve çok sayıda mucize var. İnsanın oluşumu ile ilgili var. Mesela ona da bir örnek verelim. Çok tanınmış bir bilim adamı var. Bu bilim adamı dünyadaki embriyoloji uzmanı. Ve dünyadaki en önemli embriyoloji kitabını, yani insanın gelişiminin bilimi bu. Bebek halindeyken inceliyor. Çalışmaları yapan ve tıpta da standart tıp kitabı olarak okutuluyor. Gelişen insan diye, developing human İngilizcesi. Şunu keşfediyor. Önce insan oluşurken önce kemikler oluşuyor, sonra kaslar etrafında. Kur'an'da bu ayet aynen bu şekliyle var. Allah yaratılış sırasını anlatırken önce kemiklerin yarattığını, sonra onlara et giydirdik diyor. Yani kasları yarattık diyor. Bu tanınmış bilim adamına gösteriyorlar bu ayeti, bir Müslüman oluyor. Yani Kur'an'ın Hazreti Muhammed tarafından, Allah tarafından ilhamıyla yazıldığının kesin olarak kanıtı diyor. Çünkü bunu Allah'tan başkası bilemez diyor 1400 sene önce. Ve bu Amerikan Anatomistleri Birliği Başkanı, Kanada Anatomistleri Birliği Başkanı olan bu tanınmış bilim adamı Müslüman oluyor.
Vahiyle. Allah'ın vahiyle.
Evet, vahiyle.
Evet, inşallah.
Bunlar tabii çok önemli gerçekler. Yani bakın, sadece diyelim ki Big Bang ile ilgili bir gerçeği bilen biri mutlaka iman eder Allah'a. Yani Kur'an'ın Allah sözü olduğunu, ki çok daha fazla var. Yani matematiksel mucizeleri var. Embriyolojik mucizeleri var, biyolojik mucizeleri var. Kur'an'ın astronomiyle ilgili olanları var. İnsanın yaratılışı, dağlar, coğrafya, jeoloji. Ve Allah Kur'an'da bilime emrediyor. Yani bilim Müslümanlara farz kılınmıştır. Allah bunu çok sayıda ayette söylüyor. Bakmıyorlar mı ki o deveye diyor. Ayrıca mesela başka bir ayette, şeytanın Allah'a sığınırım, iman edenler için, onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yattıklarında göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor. Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmek, araştırma yapmak bilimi oluşturuyor. Ve derler ki diyor, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Biz ateşin azabından koru. Yani bilimin de bir amacı vardır. Bilimi yaratan Allah'tır. Çünkü Allah'ın DNA'yı Allah yaratıyor. DNA'yı kopyalayan enzimleri Allah yaratıyor. Protein fabrikalarını biraz önce gördük. Bütün bunları yaratan Allah. Demek ki bunları inceleyen genetik bilimini Allah yaratmış oluyor. İnsan bunu incelediği zaman genetik bilimi oluyor. Allah'ın yarattıklarını inceliyoruz biz. Allah da bunu bize farz kılmış. Yani bir Müslüman, hocamız onu sık sık vurguluyor. Allah razı olsun. Hocamızın kişiliğinde zaten bunu bütün dünyadaki Müslümanlar gördüler. Bütün dünya insanları gördü. Bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini maşallah. Modern, akıllı, son derece bilgili. 300 tane kitabı var mesela maşallah. Bütün bilim dallarına hakim. Onları en hikmetli bir şekilde anlatıyor. Tavırlarındaki asaletle maşallah, aklıyla hepimize örnek oldu. Bizim yetişmemize vesile oldu zaten, Allah razı olsun. Hidayetimize vesile oldu. Müslüman da böyle olması gerekiyor. Çünkü Kur'an'da anlatılan Allah'ın istediği tavır bu zaten Müslüman'dan. Yani samimi olması, akıllı, modern, kültürlü, bilgili, son derece merhametli, sevgi dolu, şefkat dolu, kişilikli, asil. Değil mi inşallah? Bir insan olmamızı istiyor Allah bizden. Kur'an'da da bilim farz kılınmış. İşte biz bilimle Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz sanatını, sonsuz gücünü kavruyoruz. Yani o moleküllerin detaylarına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Allah'ın üstün yaratma sanatını. Bütün bu gerçekler de bize Allah'a olan imanımızı arttırır. Yani insan çok açık. Yani çocuk bile anlar bunu. İnsan yaratılmış yani. Yokken var olmuş. Kimse kendi kendini de yaratmış olamayacağına göre. Üç boyutlu rengarenk bir görüntüyü görüyoruz. ses duyuyoruz ve üç boyutlu olarak duyuyoruz sesi. Dışarıda ses yok. Dışarıda ışık da yok. Beynimizin içindeki küçücük bir yerde hiç çıkmadan hayatımız boyunca hep orada bu görüntülerle muhatabız. E bunların mutlaka bir yaratıcısı olması gerekiyor. Değil mi? Bir görüntü var. Hani nasıl televizyonda bir görüntü seyrettiğiniz zaman onu yayınlayan bir yer var. Değil mi? Mutlaka onun yapımcısı var. Bir film seyrediyorsunuz, onu gösteren var. Bir yapımcısı var. Yani benzetmek gibi olmasın ama hayatımızda da biz böyle algılarımıza muhatap olarak görüntüyle, sesle, kokuyla, tad almayla, dokunmayla muhatap oluyoruz. Mutlaka bunların bir yaratıcısı olması gerekiyor. İşte bu sistemin yaratıcısına biz Allah diyoruz inşallah.
Evet. Kur'an'da o kadar çok mucize var ki, bilimsel yeni keşfedilmiş mucizeler. Sabaha kadar sayabiliriz. Hocamızın bu konuda Kur'an mucizeleri ile ilgili birkaç cilt kitabı var. Ondan sonra internet siteleri var, kuranmucizeleri.com. Harunyahya.org'dan Kur'an mucizeleri kitaplarını indirebilirler kardeşlerimiz veya satın alabilirler. Çok detaylı ve her gün gelişen yeni yeni keşfediliyor mesela. Yeni yeni mucizeleri keşfediliyor. Örneğin benim aklıma gelenlerden, yani şifayı olarak söylemek gerekirse, mesela ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor, şeytanları Allah'a sınırım, biz yağmuru bir ölçüyle indirdik diyor. Şimdi ancak günümüzün bilim ve teknolojisiyle her yıl aynı yağmur oranı olduğu anlaşıldı. Bakın, dünyaya farklı bölgelere farklı oranda yağmur yağıyor ama bütün dünyaya her sene 518 milyon ton yağmur yağıyor. Bu değişmiyor. Mesela Allah bunu 1400 sene evvel bunu kim bilebilir? Değil mi? Bunu Cenab-ı Allah'ın söylediği, Kur'an'ın hak olduğu bir gerçek ortaya çıkmış oluyor bununla. Bir başka aklıma gelen, mesela biz insanı ayet-i kerimede şöyle diyor şeytanın Allah'ın, parmak uçlarına kadar yaratmaya kadiriz diyor. Herkesin kendi parmak izini olduğunu Allah orada gösteriyor. Mesela 7 milyar insan varsa 1 santimetre kare, 2 santimetre karelik alanda o kadar farklı şekil yaratmış Allah.
Evet.
Herkesi belirleyen. Değil mi? Mesela günümüzde kriminal şeyde kullanılıyor. Suç işlemede insanların veyahut okuma yazma bilmediğinde parmağını basınca onun kim olduğu belli oluyor. Çünkü bir eşi yok. Değil mi? Hatta tek yumurtalı ikizlerinde bile
farklı.
Parmak izleri farklı. Mesela bu belli, Allah'ın varlığının, Kur'an'ın hak olduğunun açık bir delili.
Evet. Yani bu tabii çok özel bir durum. Tek yumurta ikizlerinde farklı olması da bize onun genetik bir özellikten kaynaklanan bir şey olmadığını gösteriyor. Çünkü tek yumurta ikizi
aynı gene sahip.
Tabii tıpatıp aynıdır. Hatta yüzündeki ben bile aynıdır. Görmüşsünüzdür böyle tek yumurta ikizlerini. Sadece parmak izleri farklı. Demek ki genetik değil konu. Allah herkese farklı parmak izi yaratıyor. Ve herkesin farklı olması da çok özel. Yani çünkü mesela deseler ki şu kadarcık bir yere değişik bize grafik çiz. Yani sanatçılara verin bunu. Tabii. Değil mi? Grafikerler var, işte ressamlar var. Bir santimetre karelik bir yere bize kaç tane farklı şekil çizebilirsin diye. Birkaç binde tıkanır yani. Hadi şüphesiz yani çok becerikli olsun, 10 bin tane çizsin. Bakın 6 milyar, 7 milyar insanın farklı. Bundan önce yaşamış olan bütün insanların farklı. Bundan sonra yaşayacaklarınki de farklı. Yani bunu biliyoruz. Çünkü her doğan bebeğinki bütün insanlardan farklı oluyor. Zaten kriminolojide kullanılmasının sebebi o. Çünkü bir insanınki diğerine hiç uymuyor. Başka şeyler de var. Mesela kar taneleri var. Biliyorsunuz trilyonlarca kar tanesi her tarafında yağıyor dünyanın. Bu kar tanelerine baktığımız zaman kar tanelerinin yapısının, bakın ben şimdi size göstereceğim, birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Bu da çok özel bir durum. Bakın kar tanelerinin her biri diğerinden farklı. Bunlar gerçek fotoğraflar, çekilmiş fotoğraflar. Her biri altıgen, simetrik ve altın oranda yaratılış var. Altın oranda bilmeyenler için tekrarlayalım. 1.618 diye bir sayı var. Orta çağda Fibonacci isimli bir matematikçi keşfediyor bunu ilk defa. Matematikte sayıları yan yana koyup mesela 0 var, 1 var yanında. 0 ile 1'i topladığınız zaman 1, değil mi? 1'in yanına 1 koyuyorsunuz. O zaman son iki sayıyı topladığınızda 1 ile 1 2 ediyor. O zaman 1'in yanına 2'yi koyuyorsunuz. 1 ile 2 yan yana geldiği için toplamı 3 oluyor, 3. Böyle devam edin. Her sayıyı bir önceki sayıya böldüğünüzde 13 tane sayı sonra 1.618 diye bir sayı çıkıyor ve sabit çıkıyor bu sayı. Yani öyle gidiyor sonsuza kadar. 1.618. Bakıyorsunuz canlılarda kar taneleri, bitkiler, çiçekler, papatyalar, ayçiçekleri, istiridyeler, insanın yüzü. Ama kaç tane ayrı noktada insanın yüzü altın oranla yaratılmış? Yani gözlerin yakınlığının uzaklığa oranı, burnun deliklerinin ağza oranı, o eninin boyuna oranı, hepsinde 600 altın oranı görüyoruz. Yani 1.618 çıkıyor. Bu neyi gösterir bize? Bütün canlılarda 1.618'lik bir oran olması Allah tarafından yaratıldığını gösterir. Yani tesadüf böyle bir şey yapabilir mi? Tabii ki yapamaz. Yani süper saçma bir iddia olur. Allah tarafından yaratıldığını. Bakın kar taneleri, hiçbir kar tanesi diğer kar tanesine benzemiyor. Yani kar yağarken tek tek bütün kar tanelerini incelediğimiz zaman her birinin farklı olduğunu görüyoruz. Altıgen şekilde ama bakın her biri birbirinden farklı. Simetrik ve altın oranla yaratılmış. Bu tabii Allah'ın yaratma sanatını gösterir bize. Çünkü değil mi, moleküllerin bir araya gelip böyle bir şey yapmaları imkansız, cansız moleküllerin. Allah tarafından özel olarak tasarlanmış, yaratılmış. Yani tasarlanmış derken haşa, Allah'ın tasarlama ihtiyacı yok. Anlaşılması açısından Allah çünkü ol der, olur. Her biri birbirinden farklı. Yani bu bilim adamlarının söylediği net bir şey. Yani hiçbir kar tanesi biri diğeriyle aynı değil. Ve hepsi de mükemmel yaratılışla yaratılmış. Bakın burada görüldüğü gibi. Dolayısıyla tabii bu bize kusursuz bir yaratılışı gösteriyor. Bakın başka kar taneleri de gösterelim.
Evet.
Yine aynı şekilde. Bakın mükemmel bir simetri. Bunlar gerçek fotoğraflar. Mikroskopik fotoğraflar. Ve her biri biri diğerinden farklı. Yani trilyonlarca kar tanesi trilyonlarca ayrı şekil oluyor. Hepsi de altın oranlı, simetrik, mükemmel olarak yaratılmış. Bu Allah'ın yaratma sanatının delillerinden sadece bir tanesi. Allah'ın sonsuz aklının ve sonsuz sanatının. Şimdi yine bir Kur'an mucizesi daha gösterelim. Mesela DNA'dan bahsettik. DNA'nın keşfi 1940'lı 50'li yıllar ilk defa. 1400 sene önce Kur'an'da DNA'ya işaret var. Bakın bunu gösterelim. Pardon. Şimdi evet. Evet. Sonuna gelmişiz programın.
Evet, maşallah. Buyurun.
Kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra sizlerleyiz. Tekrar sizlerleyiz. Devam ediyoruz kaldığımız yerden.
Evet. Darwinizmin geçersizliğinden bahsediyorduk. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı en temelde çökerttiğini görmüştük inşallah. Tabii. Bir de tabii fosiller çok net kanıtları. Çünkü evrim İddia edildiği gibi olsaydı, bu da bakın çok önemli, sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilirdi. Yani evrim de çok mucizevi bir şey. Bir türün diğer türü yavaş değişikliklerle dönüşmesi için mutlaka Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Bütün ara geçişlerin hayatta kalabilmesi için ve mükemmel canlılar olması için. Halbuki Darwinizm bir yaratıcının varlığını inkar eden, bütün hayatın tesadüfen başladığını ve türlerin tesadüfen diğer türlere tesadüflerle dönüştüklerini iddia eden bir pagan felsefesi. Bundan dolayı zaten temelden çöküyor. Yani çok büyük bir yalanla başlıyor. Hayatın tesadüfen başladığını iddia ediyor. Bunu desteklemek için söyledikleri her şey yalan. Bakın izleyicilerimiz bunu bilsinler. Yani bir yerde gördükleri bir resim, işte burada evrimin kayıp halkası bulundu. Bunun gibi haberlerin tamamı yalan. Çünkü tesadüf mantığını savunduğu için, tesadüfen başladığını iddia ettiği için ona dair söyledikleri, desteklediğini iddia ettikleri iddiaların tamamı yalan. Nitekim bakın mesela fosil kayıtlarından bahsediyoruz. Fosil kayıtları bakın bize neyi gösteriyor? Çok açık bir şekilde evrimin hiçbir şekilde olmadığını, Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Şimdi bakın bunu birlikte göreceğiz.
25 milyon yıllık kanatlı karınca.
Evet. Amber fosili. Amberin içinde korunmuş çember çinesi. Bakın bütün özellikleri, kanatları. Günümüzdeki halin tıpatıp aynısı. Hani evrim burada? Yok tabii ki. 125 milyon yıllık kaplumbağa fosili görüyoruz. Tam 125 milyon yıllık. Yani kaplumbağa 125 milyon yıl önce nasılsa günümüzde de aynı. Yine kanatlı termit görüyoruz 25 milyon yıllık. Günümüzdeki hali tıpatıp aynısı, kanat yapısı, her şeyi. 48 milyon yıllık yabani köpek kafatası bakın. Diş yapısı, kafatasının şekline dikkat edelim. 206 milyon yıllık güve. günümüzdeki haliyle aynı. Hiçbir değişikliği uğramamış. Allah'ın yarattığını kanıtlıyor tabi. 54 milyon yıllık kum balığı omurgasıyla, yüzgeçleriyle, başının yapısı aynısı. Hiçbir değişiklik, yani hiçbir şekilde evrime uğramamış, evrim geçirmemiş. Yine yabani köpek, günümüzdekinin aynısı. İncir yaprağı 65 milyon yıl yaşında. Aynısı. 12 milyon yıllık kuş tüyünü görüyorsunuz. Kuş tüylerinin de çok kompleks bir yapısı vardır. Yani mikroskopik olarak daha yakından bakıldığında çengellerle birbirine tutunmuş minnacık yapılardan oluştuğu görülüyor. Çok özel bir yapısı. 165 milyon yıllık kozalak, günümüzdeki hali. Yusufçuk, bakın, çift kanat yapısı, gövde yapısına dikkat edin, 150 milyon yıl yaşında. Günümüzde yine çift kanatlı yapısıyla, gövde yapısıyla tıpatıp aynısı. 50 milyon yıllık çamur balığı. Ki çekimde çok detaylı olarak gösteriyor. Fosilde hakikaten detaylar korunmuş. Günümüzdeki halinin hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. 128 milyon yıllık çayır sivrisineği. Halbuki evrimin iddialarına göre bunlar apayrı canlılara dönüşmesi gerekiyordu. 120 milyon yıl içerisinde, 50 milyon yıl içerisinde değil, milyonlarca yıl içerisinde hiçbir değişiklik yok. Zaten olamaz da. Yani onu da anlatalım birazdan. Evet, günümüzdeki halinin değişmediğini. Bakın, 490 milyon yıllık bir fosil bu. Deniz yıldızı fosili. Deniz yıldızı, 490 milyon yıl önce de deniz yıldızı. Günümüze kadar hiç değişmeden geliyor. Bakın, 490 milyon yıl. Ringa balıkları yine 54 milyon yıllık. Günümüzde yaşayan ringa balıkları. Yaban domuzu kafatası 58 milyon yıllık. Diş yapısını gösteriyor. Her şeyiyle hiçbir şekilde değişmemiş günümüzdeki hali. Şimdi ilkokul çocuklarını toplayıp sorsak bunlarda bir değişiklik var mı diye, yoktur diyecekler. Çok açık bir şekilde en ufak bir değişiklik geçirmemiş hiçbir canlı. Yılan balığı, ki böyle 350 milyon tane fosil var. 77 milyon yıllık sırtlan kafatası. Günümüzdeki haline bakıyoruz. 50 milyon yıllık kemikli turna balığı. Ve günümüzdeki hali, kemikli turna balığının günümüzdeki yaşayan hali. Hiçbir değişiklik yok. 33 milyon yıllık kutup porsuğu kafatası. Yine günümüzdeki hali. 54 milyon yıllık beyaz selir yaprağı. Yaprağın şekline dikkat edelim. Bakın görüntüsüne. Günümüzdeki hali aynısı. Beyaz selir yaprağı hiç değişmemiş. Hiçbir şekilde evrim geçirmemiş. 54 milyon yıllık hortumlu böcek. Günümüzdeki hali. 100 milyon yıllık Cliperastoroida, Latince ismiyle. Ve günümüzdeki hali. Dolayısıyla bize fosiller çok net bir şekilde, bakın, hiçbir şekilde evrimin olmadığını kanıtlıyor. Yani Allah'ın yarattığını ve Allah'ın da evrimle yaratmadığını kanıtlıyor.
Biz böyle 350 milyon tane gösterebiliriz.
Evet.
Her gösterdiğimiz Allah'ın varlığının bir delili.
Evet. Şimdi şöyle, Darwinizmin sıfır delili var. Allah'ın yarattığını kanıtlayan 350 milyon tane delil var. Şimdi bunu gören birisinin neye inanması makul, mantıklı olur? Allah'ın yarattığı çok açık değil mi inşallah? Darwinizmin ne kadar saçma sapan bir iddia olduğu gösteriliyor. Hatta hocamız 10 trilyon lira veriyorum dedi. Tek bir ara geçiş formu getirene, ki evrimin iddialarına göre milyarlarca, trilyonlarca ara geçiş formu olması lazım. Yani mesela iki tur arasında 10 binlerce ara geçiş formu olması lazım. Diyelim ki milyonlarca tür var günümüzde yaşayan. O zaman trilyonlarca ara geçiş formu olması lazım. Ve patolojik ve asimetrik olacak bu canlılar. Yani patolojik, asimetrik canlılar görmemiz lazım bizim. Böyle canlı var mı? Bir tane bile yok. Olsa zaten hemen getirirlerdi 10 trilyon lirayı almak için. Para hazır. Ama gelen giden yok. Ki bu dünya basınında haber oldu. Yani hocamız 10 trilyon verdiğini söyledikten sonra İngiliz basınında haber oldu, Avrupa basınında haber oldu, Amerika'da haber oldu. Hatta Richard Dawkins kendisi söylüyor. Diyor ki rakamı da yanlış anlamış. 2 trilyon pound verecek. Pardon, 10 trilyon pound verecek diyor. 10 trilyon pound diyor, İngiltere bütçesinden daha fazla bir para diyor. 10 trilyon lirayı 10 trilyon pound olarak anlamış. Hemen getirmesi lazım. 10 trilyon pound'a koşarak gelmesi lazım. Öyle bir şey olsa ki yok yani. Olmadığını kesin olarak kanıtlıyor. Yani o para karşılığı dahi bir resmini bile çıkaramıyorlar. Hatta hocamız zaten sonra değiştirdi. Dedi ki hadi dedi fosili boş verdim dedi. Resmini getirene de ben 10 trilyon lira veriyorum dedi. Ona rağmen kimse yok. Çünkü hiç yok. Nitekim yurt dışındaki evrimci müzelere gittiğinizde hiç ara geçiş formu göremezsiniz. Öyle patolojik, asimetrik canlı ara geçiş formları. Alçıdan bir takım hayali heykeller vardır. Tabii. Çizimler vardır. Veya nesli tükenmiş canlıların fosilleri vardır. Ama hiç ara geçiş formu yoktur. Sorsanız depoda derler. Depo nerede belli değil. Yani böyle bir cevap verirler.
Bir kere bir depodakiler ortaya çıktı. Nasıl, neleri sakladıkları anlaşıldı. Bakın 550-570 milyon yıl Kambriyen dönemine ait fosiller bulunmuş. Bunu bulan evrimci oldukları için bu bilim adamı diyeceğimiz artık kişiler depoda saklamışlar bunu 70 yıl boyunca. Göstermemişler insanlara çünkü her biri onların canlıların birden aniden ortaya çıktığını gösteriyor. Yani Darwin ne diyordu ve izleyenleri, tesadüfen küçük küçük gelişmelerle canlılar oluşur. Ama bulunan fosiller her canlının bir anda ortaya çıktığını gösterdi. 570 milyon yıl evvel Kambriyen döneminde mesela çok fazla gözlü, kompleks gözleri olan, kompleks yapıları olan ve şu andaki hayvan çeşitlerinden, filumlarından çok daha fazla hayvan filumları bir anda ortaya çıktı. Evet. Yani aslında yaratılışın ispatı olan fosilleri 70 yıl boyunca depoda sakladılar açıkçası.
Gizliyor.
Bunun gibi birçok şey yaptılar. Yani ara geçiş formu bulunmadığı, bulunamadığı ve bulunamayacağını bildikleri için mesela maymun kafatasıyla insan çenesini, yani insan kafatasıyla maymun çenesini birleştirdiler. EE ile bir kendilerince boyayarak böyle toprak altındaki şey eski izlenimi vererek fosiller meydana getirdiler. Yapmacık fosiller meydana getirdiler. Ondan sonra bunları gittiler müzeye koydular. 40 yıl sergilediler. İşte bakın hayvandan insana, maymundan insana geçiş diye. Sonra 40 yıl sonra anlaşıldı ki sahtekarlıkla yapılmış. Maymun kafatasıyla insan kafatasıyla maymun çenesi birleştirilmiş, terklenmiş falan. Bu anlaşıldı mesela. Onun dışında bir domuz dişi buldular. İşte bu insanın atasının dişi işte dediler. Çizimler yaptılar kendisini böyle ortaya bir canlı çıkardılar. Yanına eşini, ailesini falan da çizdiler böyle. Yani maksat şey yapmak, psikolojik bir propaganda yapmak yani. Sonra dişin domuza ait olduğu anlaşıldı. Bunun gibi birçok sahtekarlık yapmak zorunda kaldılar. Bu çok bilinen gerçektir yani bunlar bilim dünyasında. Neden? Çünkü ara geçiş formu yok. Ara geçiş formu yoksa evrim yok. Bunu evet. Diyen kim? Darwin kendisi.
Evet. Nitekim etrafımıza baktığımızda hakikaten Allah'ın çok üstün yaratma sanatını görüyoruz. Mesela arıya bakalım. Arıların kullandığı tekniği insanın taklit etmesi mümkün değil. Yani insandan çok daha büyük akıl gösteriyor. Bakın arıların dansla nasıl yol tarif ettiklerini gösteren bir film izleyeceğiz şimdi. Bir kovanda diyor takriben 60 bin tane arı yaşıyor. O kovanı gösteriyor. Şimdi açıyor. 20 kilodan fazla da bal toplayabiliyor bunlar. Bakın bal ürettiklerini görüyoruz orada. Şimdi bunların dansla nasıl yol gösterdikleri bilimsel olarak araştırılmış. Diğer arılara bakın tarif etmek için bir dans yapıyorlar. Ve böylece kilometrelerce ötedeki besin kaynağının yerini gösterecekler. Şimdi dansı da detaylarıyla anlatacak. Bilim adamları da bunu inceliyorlar, incelemeye almışlar. detaylı bir deney yapıyorlar. Şimdi deney için kullandıkları yüzeyi cam kaplı ince bir kovan hazırlıyorlar ki rahatlıkla gözlemleyebilsinler, kameraya kaydedebilsinler cam olan yüzeyinde. Arıların ilgi gösterecekleri bir şerbet tabağı hazırlıyorlar ve bunu biraz uzağa koyuyorlar böyle. Hemen arılardan birkaç tanesi üşüşüyor, tabağın başına geliyor. Oradaki arılara bir renkle boyuyorlar. Beyaz boyayla işaretliyorlar, bakın gördüğünüz gibi tabağa gelenleri. Şimdi bunu geriye dönüp nasıl tarif ettiğini gösterecekler ve gözlemleyecekler. Bakın uzaklık tarifini nasıl yapıyor arı. Kovana dönen işaretli arılar önce diğer arılara topladıkları şerbetten bir tattırıyorlar. Onlar da etraflarına geliyor. Sonra da dansa başlıyorlar. O tabağın yerinin nerede olduğunu gösterecek şekilde dans ediyorlar. Bakın. Özel bir dans yapıyor. Sağa daire çiziyor, sola daire çiziyor. Ve arada da bir titreşim yapıyor. Dans saat yönünün önce tersine ve sonra da düzüne olmak üzere iki daire çizerek 8 şeklinde yapılan kısa bir dans. Bakın çizimini gördünüz. Şerbet tabağını bu sefer 100 metre uzağa taşıyor. Daha uzağa götürüyor. Bu sefer arıları da mor renkli işaretliyor ayırt edebilmek için. Tabağa gelen arıları, bulan arıları. Yani mesafe daha uzun. 100 metre şimdi. Bakın 100 metreyi nasıl gösterecek? Geri dönüyor. Dans etmeye başlıyor. Sola daire çiz. Ortada titre. Sağa daire çiz. Bakın çizerek de gösteriyor. Ortada titriyor. Sağ ve sola daireler çiziyor. Ortadaki sallanma hareketinin uzunluğu da mesafenin uzunluğunu belirliyor. Şimdi kilometre ile arının 15 saniyede kaç tur attığını bakın sayacaklar. Kronometre başladı çalışmaya. Artta da sayılar yazıyor. 7 oldu, 8 oldu bakın. 9 oldu, 10. 100 metre mesafeyi 15 saniyede bakın 10 turluk dans da anlatıyor. Yani mesafeye göre dans turu sayısı kullanıyor. Şimdi mesafeyi aşama aşama arttırıyorlar. 200 metreye çıktı bakın, 500 metreye çıktı. Her birini farklı renklerle işaretliyor. 1 kilometreye çıkardılar, 1000 metreye. Yani kovandan olan uzaklığını gösteriyor. Şimdi yine kronometreyle bakıyorlar, sayıyorlar. Bakın 15 saniye süre hesabıyla 15 saniyede 5 turluk bir hızla anlattılar. Bu sayı çok özel. Yani bu sayıya göre zaten bakın şimdi onun çizelgesini yapıyorlar. Burada dans aynı ama daha uzun mesafeyi anlatmaya çalıştıkları için ortadaki sallanma süreleri uzuyor. Şimdi 15 saniyedeki sayıları bakın burada uzaklığa göre oranladıkları zaman böyle bir grafik meydana geliyor. Bakın çok düzgün bir şekilde uzaklığa kadar en fazla işte 10 kilometreye kadar tarif edebiliyorlar. Tarif edilen yer ne kadar uzaktaysa ona göre bir sayı elde ediliyor. 10 kilometre mesafede artık arı kovandakilere mesafeyi anlatamaz oluyor. Ama 10 kilometre zaten muazzam bir mesafe yani. O mesafeyi evet. Anlatacak şekilde. Şimdi ayrıca ses ile tarif var bakın. Kesik bir çığlıkla çağrıda bulundukları da görülüyor dans tekrarlaması için. Bakın beyaz nokta çıktığında bir kesik bir çığlık duyuluyor. Bakın şimdi beyaz nokta çıktığına dikkat edin. Bakın bu ses. Bu sesle çağrıda bulunuyorlar maşallah. Şimdi bakın bir de yön tarifi var. Yani tamam da mesafeyi tarif ettiler. Yönü nasıl gösterecekler? Bakın Allah'ın yaratma mucizesi. Şimdi hep birlikte izleyelim. Mesafe doğru anlatılsa bile yön doğru verilmedikçe bu bilgi tabii ki hiçbir işe yaramaz. Yönün nasıl anlatıldığını gösterecek. Fakat bunun için deneyde dönen bir platform üzerine yerleştiriliyor arı peteği. Ki döndürerek yönünü devamlı değiştirmiş olacaklar. Arının bu şerbetli yerin olduğu yeri. Fakat nasıl nereye döndürürlerse döndürsünler dans yönü hiç etkilenmiyor. Hemen ayar yapıyor dönerken daha. Çünkü güneşe referans alarak hep aynı yöne dönüyor. Yani güneşin nerede olduğunu hesaplıyor. Siz döndürseniz bile dansını hemen değiştiriyor. dönme hızını mesela bu tarafa döndürdüğünüz zaman yine o mesafe şeyi yönü sabit tutuyor güneşe göre. Yani doğru yerde tutuyor. Şimdi bu muhteşem bir akıl. Arının miligram bile değil yani beyninin hacmi. Bir beyni yok zaten yani. Birkaç tane sinir hücresi var orada. Az sayıda sinir hücresi var. Bakın. Güneşin nerede olduğunu hesaplıyor. Hep ona göre. Hatta dönen platform üzerinde bile hiç yanılmadan yönünü bildiriyor. Çok büyük mucize. Daha şaşırtıcı olan solda gördüğünüz gibi petekler normalde kovanda durdukları gibi yere dikey pozisyona getirildiğinde, bakın şimdi dikey pozisyona getiriyor. Kovanı kaldırıyor. Yatay olan kovan dikey konuma getiriliyor. Arılar bu sefer güneş yerine yer çekimli referans alarak dansın yönünü değiştiriyorlar. Yani nasıl yapıyor bu hesabı? İnsan yapamaz bunu. Hiçbir insan yapamaz. Özel teknoloji kullanmadan.
Anında yapıyor.
Evet. Yani sadece. Yani muhteşem bir navigasyon, böyle yön bulma sistemi var. Hiçbir teknoloji kullanmıyor. Allah'ın ilhamıyla yapıyor bunu. Bu gördüğünüz çizimde arıların dikey duran petekte bunu nasıl yaptığı anlatılıyor. Bakın. Güneşe göre 80 derece sağda olan besin kaynağını, 80 derece bakın güneşe göre, kovanda yere dik olarak peteğin üzerindeki arı, bakın gördüğünüz gibi dikey doğrultuda sağa doğru 80 derece açı ile yapılan dansı anlatıyor. Yani yere göre dikey planda bir açı göstererek gösteriyor yerini. Güneşin geri değişip besin kaynağıyla aynı hizaya gelince bu sefer arının dans yönünde tam olarak dikey istikamete dönüyor. Bakın hep güneşe göre, güneşi referans alarak dikkat ederseniz. Burada gördüğünüz arı tam olarak güneşe doğru gidilmesi gerektiğini tarif ediyor. Bakın tam güneşe olan dik bir şeyle, açıyla. Şimdi bir de şeye bakıyorlar. Tamam, anlatan bunu doğru anlatıyor ama dinleyen bakalım doğru dinliyor mu arıları? Onları işaretliyorlar. Bakın doğrusunu bulabilecekler mi o şimdi anlattıkları? Dinleyen arılara işaret koyuyor. Beyazla işaretliyor onları. Bakalım o uzaktaki hedefi bulabilecekler mi? Besin kaynağının yerini. Bakın 1000 metre ötede, 1 kilometre ötede ki arının boyutları düşünüldüğünde bu çok büyük bir mesafe. Tam elleriyle koymuş gibi 40 dakika sonra ilk iki tanesi geliyor beyazla işaretli olanlar. Yani bu nasıl izah edilebilir? Allah'ın yaratmasından başka. Değil mi? Bir şekilde izah edilemez. Yani her doğan arı, her dünyaya giren arı bu özellikle dünyaya geliyor. Milyonlarca yıldır bu şekilde. Zaten yaşayamaz başka türlü. Bir de sadece bu kadar değil mucizeler. Mesela şimdi arı bir hedefe gidiyor. Diyelim ki 5 kilometre ötede bal bulacağı bir yer var. O kadar yakıt alıyor ki yanına, tam gitmesi gerektiği yere kadar onu da hesaplıyor. Yani 5 kilometreye yetecek kadar yakıt alıyor. Çünkü az yakıt alırsa yolda düşüyor ve ölür. Zaten çiçeklik olan yere varamadığı için orada bulacağı bir şey de yok, besin kaynağı da yok. Ölürdü. Fazla alırsa bu sefer vücudunda bal getirmeye yer kalmayacağı için tam olması gerektiği kadar. Onu da işte o danstan çıkartıyor. Dansta ne kadarlık bir mesafe tarif ediliyorsa, evet, tam ona yetecek kadar. Yani hangi yakıtı ne kadar alması gerektiğini nasıl bilebilir bu küçücük canlı? Hangi yöne nasıl gidecek? Sonra güneşin hareketlerini biliyorsunuz, güneş her dakikada 4 derece yer değiştiriyor. Onu hesaplayarak dansta, onu da hesaba katarak arılar dans ediyor. Yani güneş çünkü normal durağan değil. Yolculuk sırasında da güneşe göre hedeflerken yaptığı yolculuk sırasında güneş hep mesela 40 dakika gidiyor diyelim. Güneş hep hareket etmiyor mu? Hareket ediyor. Ona göre hep açıyı ona göre ayarlıyor. Güneşin hareketine göre, onu da hesap ederek. Bu da yeterli değil. Mesela kovanın kapısında nöbetçiler duruyor. Nöbetçiler yabancıları sokmamaya çalışıyorlar. Bazen içeri diyelim ki bir yaban arısı giriyor. Şimdi burada bir öldürme teknikleri var. Onun filmi vardı ama birazdan belki bulurum inşallah. Başlığını hatırlayamadım çünkü. Şöyle, yaban arısı girdiği zaman hepsi, bütün kovanın ahalisi yaban arısının üstünü üşüşüyor. Ve kanatlarını yani şey ederek, oynatarak, titreştirerek bir ısı meydana getiriyorlar. Fakat bu ısı çok özel bir ısı. Yani meydana getirdikleri ısı tam yaban arısını öldürecek kadar bir ısı. Fakat şöyle bir derece farkı var. Şimdi kendileri derecesi 43 dereceye kadar dayanabiliyor yaban arısı. Ama bu işi yapan arılar da, bu ısırmayı sağlayan arılar da 45 derecelik bir açıya kadar, ısıya kadar dayanabiliyor. Tam 43'te duruyorlar. Isıyı, yani öyle bir ısı meydana getiriyorlar ki tam 43 derece. 2 derece daha fazla olsa onlar da ölecekler. Sadece yaban arısını etkisiz hale getirip, öldürüp etkisiz hale getiriyorlar. Ondan sonra da onu çok özel bir maddeyle kaplıyorlar böyle. Antibakteriyel, bakteri üremeyecek şekilde. Böyle bir mumyalama teknikleri var. Ki mikrop üremesin, orada kendilerine de mikrop zarar vereceği için. Yani anlatmakla bitecek gibi değil. Maşallah, Subhanallah. Allah'ın sonsuz aklı, sonsuz yaratma sanatı inşallah.
İnşallah. Arının o kadar çok daha mucizesi var ki, sen biraz evvel de anlattın Kur'an mucizesi olarak. Zaten Nahl suresi arı suresidir, yani kendi adına bir arı sure Cenab-ı Allah indirmiş. Onun için de geçiyor 68. ve 69. ayetler. Başta o açılardan bahsettin, Kur'an'daki mucizelerini gösterdin. Petekte, o dikdörtgen peteğin dört ayrı köşesinden başlıyor arılar o bal mumundan olan altıgen petekleri yapmaya. Ve o altıgen petekler gidiyorlar, geliyorlar. Son altıgende tam bir muntazam altıgen yapıp bitiriyorlar. Yani siz dört ayrı köşeye dört tane profesör koysanız, o işte halka kare çizerek ortada birleşirseniz birleşemezler yani. Öyle mümkün değil. Ve her seferinde bu dörtgen petekte, dikdörtgen petekte altıgenler muntazam oluyor ve ortasında mutlaka son altıgende birleşiyor. Şimdi bu olağanüstü bir akıl. Bu akıl arının ufacık santimetre kare olmayan beynindeki akıl değil. Bu Cenab-ı Allah'ın aklı olduğu çok açık ve belli. Başka özellikleri de var. O altıgen petekler, balların yerleştirileceği o bal mumu olan petekler belli bir açıyla oturtuluyor. Görmüşsünüzdür eğer petek görmüşseniz. 13 derecelik geriye doğru bir eğim oluyor. Ballar dökülmesin diye geriye doğru olunca ballar orada muhafaza edilebiliyor. Mesela bunu düşünmesi, bunu bir matematik profesörü yapabilir. Yani bunun hesabını o arıcık nasıl yapsın, yani mümkün değil. O bal mumunun zaten kendi vücudundan çıkan bal mumu plakaları çıkması ve onlarla evet. Yapması. İçeride bir üretim var, bir fabrikasyon, bir şey var. O kendinin farkında değil, küçücük arı. Nasıl bilsin o şeyleri? Mümkün değil. Yani Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, sonsuz gücünün çok açık bir göstergesi arıların mucizesi yani inşallah.
Evet, bakın petekleri yapıyorlar böyle. Tam ortada birleştiklerinde ve 13 derecelik açıyla Altı Hocam'ın da söylediği gibi ortada birleştiklerinde hiçbir ek yeri olmuyor. Yani şimdi tam anlaşılmamış olabilir o. Evet. Böyle. Arılar, bakın binlerce arı farklı yerlerden başlıyor. Yani bal mumu peteklerini yapmaya başlıyorlar. Binlerce arı, ortası boşluk. Şimdi şöyle düşünelim. Binlerce insana geniş bir alanda yerde kağıt olsun, kalem verelim ellerine. Diyelim ki altıgen şekiller çizin. Tam ortaya geldiğinizde bakalım ne olacak? Yani belli ki böyle biri küçük, biri büyük, eğri büğrü şekillerle, cetvel kullanılmadan yapılan şekillerle ortaya gelirler. Ortalarda da boşluk, ek yerleri kalır, birleşmez. Kestiremezsiniz ki, çünkü mümkün değil tahmin etmeniz. Arılar milyonlarca yıldır binlerce arı değişik taraftan başladıklarında ortaya geldiklerinde hiç ek yeri olmuyor.
Muazzam.
Yani ortadan başlayıp kenara gitmişçesine mükemmel bir şekilde tamamlıyorlar. Bu yani neyle izah edilebilir? Sadece Allah'ın yaratmasıyla izah edilebilir. Nitekim bakın o kadar çok özellikleri var ki, yani burada dediğimiz gibi hocamızın, bakın bal mumu plakaları vücudunda üretiyor bunları. 0.3 milimetre galiba kalınlıkları bunların. Bunları böyle ağzındaki bir özel bir tüklükle karıştırarak böyle eğip bükerek, onu böyle bir şekil vererek ondan bu bal mumu peteklerini imal ediyorlar. Yani her şey, ki daha da var yani mucizeleri. Arı mucizesi kitabını okurlarsa. Bu tabi iman hakikatleri bakın çok önemli. Bu örümcekte de var, diğer bütün canlılarda var, doğada her yerde var. Allah'ın yaratmasının sanatı, Allah'a iman etmemizi sağlayan bilimsel mucizeler bunlar. Bunları biz gördükçe Allah'a imanımızı arttırıyor bizim. Yani çok açık bir şekilde sonsuz aklın yaratmasıyla olan gerçekler bunlar inşallah. Yaratmasının delilleri. Dolayısıyla bu tabi Darwinizm çok büyük bir safsata. Yani bunun saçmalığı çok ortada yani, böyle tesadüf saçmalığı. Bu 21. yüzyıl Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi döneminde tarihe karışıyor. Yani ileride böyle insanlar gülecekler buna, nasıl böyle bir saçmalığa inanıldığına dair. Bu kadar saçma sapan bir şeye dünyanın bu kadar önemli bir kısmını, %95'inin nasıl inandığını hakikaten çok hayret edecek herkes. Bakın şimdi arılardan bahsederken, bakın arı için Charles Darwin ne diyor? Ona bakalım. Diyor ki Charles Darwin, içgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Bu doğal seçilim diye bir saçmalık ortaya atmıştı. Güya doğa seçiyormuş. Doğanın bir şey seçeceği falan yok. Doğa taş, toprak, kaya neyi seçsin, değil mi? Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. Dolayısıyla bu bir hikaye, hayali bir mekanizmadan bahsetmişti Charles Darwin. Devam ediyor. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Yani matematikçilerin bile bilmediği şeyleri biliyor diyor. Devam ediyor. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teoremi tümüyle yıkmaya yeter güçte görülecektir. Yani Darwinizmi yıkar diyor zaten bu arının içgüdüsü dedikleri, işte örümceğin biliyorsunuz ipeği dünyanın en sağlam materyalini kullanıyor. Vücudunda çok özel böyle tünellerin içerisinde yaptığı protein sentezleriyle insanın üretebildiği en sağlam madde Kevlar diye bir madde var. Bu kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan. Ondan defalarca daha sağlam. Çelikten çok daha sağlam. Hem sağlam örümceğin ipeği, hem çok daha esnek. Yani mesela şöyle düşünebiliriz. Boğaziçi Köprüsü var. Boğaziçi Köprüsü biliyorsunuz on binlerce çelik tel üzerinde asılıdır böyle. Üzerinden geçen bir şerit vardır. Ona asılı olarak, çünkü ona asılı olmazsa köprü çökebilir. Yani kullanılan madde bakımından. Ona asılı olarak durmaktadır orada. O çeliklerin yerine örümcek ipeği kullansaydı, son derece hafif örümcek ipeğiyle böyle orada tonlarca, yüzlerce ton, binlerce ton çelik tel geçiyor oradan. Böyle kilogram bile değil yani 100 gramlık örümcek ipeğiyle bütün köprüyü asmak mümkün olacaktı. Ama aynısı yapılamıyor bugün laboratuvarlarda. Yani örümceğin yaptığı o ipeğin sağlamlığında ve esnekliğinde bir madde üretilemiyor. Bu tabii örümcek de bu teknolojiyi milyonlarca yıldır kullanıyor. İlk örümcekten itibaren bu hep var. Bunlar bize hep işte Allah'ın üstün yaratma sanatını gösteriyor. Yani Darwinizmin geçersizliğini ve Allah'ın yarattığını. Şimdi bu bakımdan tabi bazı insanlar şöyle bir şeye düşüyorlar. İşte Darwinistler sayıca çok. Dolayısıyla çoğunluğa karşı mı geleceğiz biz? Darwinizme inanalım, olmaz. Yani insan aklı mantığı neyi gösteriyorsa, ki anlatılanlardan bunlardan bir tanesi bile yeterli. Zaten bu delillere bile gerek yok. İnsan baktı mı anlar yani, yaratıldığını bilir inşallah. Darwinizm geçersizliğine inanmaz. Bazı kimselerde ki bazı Müslümanlar bu tuzağa düşüyorlar, düşmemeleri gerekir. Ya işte Darwinistler sayıca çok, bunlar hakim. O zaman biz bir orta yol bulalım. Haşa, Kur'an'la Darwinizmi uzlaştıralım gibi bir çabanın içerisine giriyorlar. Bu da çok yanlış. Bir kere bilimsel olarak Darwinizm kesin olarak geçersiz. Gördük. Allah evrimle yaratabilirdi ama evrimle yaratmamış. Çünkü türler birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıkıyorlar. Zaten öyle olmak zorunda. Yani arı mükemmel olmasa, bir şey eksik olsa, Dunson uzaklığını tarif ediyor ama yönünü anlatamıyor olsa yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Açlıktan ölür hepsi. Bütün canlılar için bu geçerli. En ufak bir eksiklikte canlı hayatta kalamıyor. Yani dolayısıyla tesadüfen evrimleşme zaten kendi içinde de mantıksız. Yani fosil kayıtları da bunu gösteriyor. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı da. Dolayısıyla Darwinizm bilimsel olarak geçersiz. Peki Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'da da evrim diye bir şeyin olmadığını kesin olarak görüyoruz. Allah ol demesiyle yarattığını bildiriyor. Hatta yaratmanın örneklerini vermiş. Bakın nasıl örnekler. Mesela onu örnekleyelim. Melekler ve cinler var Kur'an'da. Melekler ve cinler evrimle mi yaratılmış? Tabii ki değil. Yani Allah'ın ol demesiyle yaratılıyorlar. Ayrıca Hazreti Musa Firavun'a gittiği zaman asasını atıyor. Asa tahtadan yapılı bir sopa. Yani cansız maddeden yapılı bir sopayı attığı zaman asası Allah'ın emriyle birdenbire yılana dönüşüyor. Şimdi cansız bir maddenin birdenbire canlı, mükemmel bir canlıya dönüşmesi, evrim mi var burada? Bir anda oluyor bu. Tabii ki evrim yok. Yani şunu kavramaları çok önemli. Ya da Hazreti İsa'nın çamurdan bir şey biçiminde bir şey şekil veriyor çamura, kuş biçiminde. Üfürdüğü zaman kuş haline, tam bir canlı haline geliyor. Bakın çamur, cansız atomlardan yapılı çamur. Birdenbire bir canlı haline geliyor. Aynı zamanda cennetteki huriler, vildanlar, gılmanlar var. Evrim mi yaratılmış? Tabii ki evrim yok. Yani Kur'an'da hiçbir şekilde evrimin olmadığını görüyoruz. Tabii şu, bakın şu çok önemli şu açıklama. İnsanlar kurallar var değil mi? Doğanın kanunları dediğimiz bazı kurallar şeyinde gerçekleşiyor olaylar. Mesela bir örnek verelim. Bir bebeğin olması için, bir yeni insanın olması için mutlaka anne baba gerekiyor değil mi? Annenin yumurtasıyla babanın sperminin önce birleşmesi gerekiyor. Sonra bu hücrelerin bölünmesi, insanın ve organların oluşması gerekiyor bir insan haline gelmesi için. Değil mi? Bu Allah'ın bizim için yarattığı bir kural, bir kanun. Ama Allah dilediği zaman bu koyduğu kanunları ve kuralları dilediği zaman dilediği şekilde değiştirebiliyor. Çünkü Allah koyduğu bu kanunlardan ve kurallardan münezzeh. Allah hiçbir kanuna bağlı değil. İnsanlar bağlı. Bizim için yaratılmış bunlar. Nitekim anne baba mutlaka gerektiği halde Hazreti İsa'nın babası yok. Sadece annesi Allah'ın dilemesi hamile kalıyor ve babasız olarak doğuyor. Hazreti Adem ilk insan, hem annesi yok hem babası yok. Ya da Hazreti Zekeriya'nın eşi kısır ve yaşlı bir hanım olarak tanıtılıyor Kur'an'da. Ona rağmen hamile kalıyor. Ya kısır bir insan hamile kalmaz normalde. Ama Allah o kuralı orada da istediği an değiştirebiliyor, kanunu. Kısır insan hamile kalıyor yaşlı olmasına rağmen. Ve ya Hazreti Yahya doğuyor. Peygamber olan Hazreti Yahya doğuyor. Bunun gibi Kur'an'da örnekleri var. Mesela insanın, Kehf ehlinin 300 yıl uykuda kalmaları. Normalde bir insan 300 yıl uykuda kalmıyor öyle bir, ama Allah dediği zaman değiştiriyor bunu. 100 sene ölü bırakıyor Allah bir kişiyi ve eşeğini. Ondan sonra diriltiyor tekrar. Ölüp de dirilttiği var. Sonra şükür desiniz diye şeytandan Allah'a sığınırım. Ölümünüzden sonra sizi dirilttik diyor Allah. Bakın Allah sonsuz güç sahibi. İnsanların bunun çok iyi anlaması lazım. Hepimizin anlamamız lazım inşallah. Sonsuz güç sahibi, dilediği anda dilediği şekilde yaratabilir. Hiçbir kuralla bağlı değil. Kurallar bizim için vardır. Yani bilimsel kanunlar var ama Allah bunu bizim için yaratmıştır. İnsan bağlıdır bunlarla. Allah bağlı değildir. Bunu yani insanların bu işte Darwinizmle Kur'an'ı uzlaştırmaya çalışanların özellikle bilmesi gereken, onlar diyor Allah, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Haşa, Allah'ın evrimle yaratmaya ihtiyacı varmış gibi. Öyle bir şey yok. Allah Hazreti Adem için, hocamız bunu defaatle anlattı. Çamurdan böyle bir çamura şekil veriyor. İki elimle yaptım diyor Allah inşallah. Porselen gibi. Ona ol dediği anda kalkıyor Hazreti Adem oluyor. Ruhundan öfürüyor inşallah. Allah'ın ol demesiyle olur bu. Dolayısıyla çok açık. Yani Kur'an'da evrimle ilgili hiçbir şey yok. Bilimsel olarak da tamamen geçersiz bu tesadüf saçmalığı. Bu yüzden de bütün Müslümanların, samimi inananların, herkesin görevi buna karşı mücadele etmek. Çünkü bu kalkıldığı anda, Darwinizm ortadan kaldırıldığı anda bütün o sapkın felsefeler çökecek inşallah.
Evet, inşallah. Kur'an mucizelerinden devam etmek istedim Muhtar. İnşallah. Müsaade edersen. Atmosferin katmanları ile ilgili Kur'an'da mucizelerden bir tanesi de gökyüzü ile ilgili çok var. Korunmuş tavan kıldık diyor Allah. Yoktan var ettik diyor. Ve birçok Kur'an'da gökle ilgili mucizeden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi de 7 kat gökten bahsediyor. Ayeti okuyayım önce. Şeytanları Allah'a sınırım. Bakara suresi 29. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları 7 gök olarak düzenleyen O'dur. Ve o her şeyi bilendir. Allah 7 kat gök yarattığını söylüyor. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Bakın, şimdi bilimin ilerlemesiyle, yani gökyüzünü gözlemleyecek teleskopların yapılması, uzaya çıkılması gibi bilimsel ancak 20. yüzyılda gelişen teknolojiyle gökyüzünde hakikaten 7 katman gök olduğu anlaşıldı. Biliyoruz, okulda da okuduk yani kitaplarda. Değil mi? Mesela bir troposfer var. 2 stratosfer, 3 mezosfer, 4 termosfer, 5 egzosfer, 6 iyonosfer, 7 manyetosfer. Bakın bunlar keşfedildi. Hakikaten Kur'an'da geçtiği gibi 7 kat gök olduğu anlaşıldı. Mesela ayet, okuduğum ayetin sonunda da her bir göğe emrini vahyetti diyor. Ve o tabakaların hepsinin ayrı ayrı görevleri olduğu anlaşıldı. Mesela yağmurların oluşması bir kat tabakasının görevi o. Bir tabakasının görevi zararlı ışınların engellenmesi. Yani her ayrı tabakanın farklı görevi var. Kimisi radyo dalgalarının yansıtılması, kimisi gök taşlarının durdurulması, ile ilgili görevlendirilmiş 7 kak gök var. Ve Kur'an'da 1400 yıl önce bu yeni bulunmuş bilimsel gerçek geçiyor. Bu apaçık Kur'an'ın hak olduğunu, Allah'ın varlığının bir delili. Yüzlerce delilden bir tanesi.
Evet, biraz önce hocam National Geographic'te seyretmiş de anlatıyordu. İşte diyorlar ki yok insanla maymun şöyledir böyledir. Bir tane diyorlar ikisinin arasında bir şey gösteremediler. Şimdi herkes farkında bunun aslında yani. Hiçbir şekilde bakın evrimle ilgili ortaya koyabilecekleri hiçbir delil yok. Nitekim bizim şimdi bu bakıyoruz etrafta dergilerde bazen gazetelerde böyle abuk subuk böyle çizimler çıkıyor. Bunların hepsi yalan. Ya bu tip böyle güya yarı insan yarı maymun canlılar hiç olmadı. Olamaz da zaten yani hem mantıken hem bilimsel olarak olamaz. Ve delili de yok bunun. Bakın burada ne yapıyorlar? Mesela orangutanın kafasını alıyorlar. İnsan gözü yerleştirip güya insan gibi bakan bir orangutan havasını vermeye çalışıyorlar. Burada yapılan rekonstrüksiyon denen bir teknik. Ne yapıyorlar? Ki burada bakın en ünlü bu sahtekar çizimleri hazırlayan sanatçılarından bir tanesi Evrim'in. John Gersh isminde bu kişi. Sakallı olan. Gidiyor laboratuvarına. Canlı insanların yüzünden alçı kalıplar çıkartıyor. Bu şeyde olduğu gibi. Gerçek bu. O kalıbı alıyor. Sağ taraftaki olduğu gibi bakın yarı maymun güya yarı onun üzerinde çalışarak hayali böyle tamamen hayale dayalı yarı maymun yarı insan bir şey hazırlıyor. En alttaki karenin içerisinde de güya böyle işte yarı maymun yarı insan yaşamış hatta poz vermiş fotoğraf için gibi böyle hazırlayıp bunu ondan sonra dergilere şeylere basıyorlar.
Anlamlı bir göz koyarak böyle sanki insan bakışıymış gibi.
Şimdi bir kere bakın önemli olan nokta şu. Bakın başka örnekleri de var. Gerçi onu göstermedim. Önemli olan nokta şu. Hiçbir şekilde bir fosil bulduğunuz zaman yani bu bir kafatası olabilir. Bakın bunların hepsi hayali. Sahtekarlık ve uydurma. Böyle canlılar hiç yok. Böyle yarı maymun, yarı insan ayakta yürüyor gibi böyle ailesini çizmiş, çoluk çocuğu çizmiş falan. Hepsi sahtekarlık bunların. Şimdi bir kere önemli olan nokta şu. Bir fosil bulduğunuz zaman yani bir kafatası diyelim. Kafatasının genelde bir parçası oluyor bazen. Hatta tüm iskelet bile olabilir. Hiçbir şekilde yumuşak dokuları tahmin edemezsiniz. Yani bir insanın kafatasını aldığınız zaman onun burnu, ağzı, gözleri, kulakları nasıl hiç kimse tahmin edemez bunu. Mümkün değil. Kemikten tahmin edilemez bu. Nitekim mesela Almanya'da bir deney yapıyorlar. 100 tane ayrı sanatçıya veriyorlar aynı kafatasını. 100'ü de ayrı şey çiziyor. Yani hayalinde ne varsa, ne uydurursa onu çizmiş oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi sahtekarlık. O bulunan fosiller genelde şöyle oluyor. 6000'den fazla maymun türü yaşamış günümüze kadar. Bunların 120 tanesi hayatta. Soyun nesli tükenmiş olan maymun kafatasını, çene parçalarını alıyorlar. Ama nesli tükenmiş olması çok önemli. Çünkü onun üzerinde bu atmayı yapabiliyorlar, yalanı söyleyebiliyorlar. İşte bu insanın yok atasıydı da yok şuydu yok buydu diye lanse etmeye çalışıyorlar. Ama Allah razı olsun hocamız artık öyle bir kapattı ki çıkış yollarını. Mesela birkaç örnek vereyim. Son zamanlarda dünyayı ayağa kaldırdılar. Biri Ardi diye bir fosil çıkardılar. Ardi fosilinin işte 94 yılında bulunan bir fosil bu. Güya insanın atası gibi böyle lanse etmeye çalıştılar. Hocamız bunun bir bonobo maymunu olduğunu söyledi. Onun üzerine dünya çapında özür dilediler. Bakın şimdi göstereceğim size. Ondan sonra bu sahte çizimi yapmışlardı bakın Ardi diye böyle. Ama hocamız bunu aldı. Bu dedi ki bu bonobo maymundu dedi. Burada görüyorsunuz gülen bir bonobo maymunu görüyorsunuz. Dünya çapında bununla ilgili özür dilediler. Daha sonra İDA diye bir şeyle ortaya çıktılar. Bakın onu da göstereyim size. Türk basınında bu haberler çıktı. Evrimdeki kayıp halka bulundu. Bir kere evrimdeki kayıp halka bulundu başlığını gördüğünüz zaman bu yalan. Direkt sahtekarlık yapıyorlar. Evrimin yok ki kayıp halkası olsun evrimin. Başka bir haber daha göstereyim size. Bakın bu Habertürk'teydi. Türk basınında da evrimin kayıp halkası bulundu diye bu tarz haberler çıktı. Hocamız da bunun İDA diye bir şeyin bir lemur türüne ait olduğunu kanıtladı. Yani bunu hemen sitesinde yayınladı dünya çapında. Ve dünya çapında yayınlandıktan sonra bakın dünya basınında çıkan haberler ki dünyanın 8. harikası olarak tanıtmışlardı. Bakın şimdi gösteriyorum size. Burada başlık İngilizce diyor ki İda fosili diyor ama İda'yı dünyanın 8. harikası, insanın atası olarak bütün dünya basında, BBC, New York Times hepsi haber yapmıştır. Şimdi Science Fair'de çıkan haber. İda diyor, hocamız bunun lemur fosili olduğunu anlattıktan sonra, İda fosili lemura benziyor diyor, insanın atası değil diyor. Bakın, çıkan bu şekilde haber. Şimdi devam ediyoruz, ben size sırayla getiriyorum hepsini. Bakın, bu da New York Times'ın bilimsel bölümü. New York Times dünyanın 8. harikası olarak tanıtmıştı önce. Hocamız bunun böyle olmadığı ispatladıktan sonra hemen özür dilediler. İskelet, fosil iskeleti diyor, İda olarak bilinen diyor, İnsanın atası falan değilmiş diyor. New York Times söylüyor bunu. Evet.
Doktor hocam, demek biraz ki, evvel şey yaparken birçok Kur'an'da demişim sehven, birçok Kur'an ayetinde demek isterken onu düzeltiyorum. Yanlış olmuş.
İnşallah. İnşallah. Evet. Yani çok açık. Yani ortada büyük bir sahtekarlık var böyle. İnsanları bakın şey var. Hitler'in propaganda bakanı var. Adolf Hitler'in. İsmi Goebbels. Diyor ki Goebbels bir yalanı diyor, çok sayıda tekrarlarsan diyor, çok sayıda ve sık olarak tekrarlarsan diyor, yüksek sesle diyor, İnsanların diyor bir bölümünü ikna edersin diyor. Darwinistlerin yaptığı buydu işte. 150 yıldır çok büyük bir yalanı, insanlık tarihinin en büyük sahtekarlığını çok sayıda ve sık olarak yüksek sesle tekrarladılar. Ta ki 1979'un son aylarında, 1980 yılında hocamız faaliyetlerine başlayana kadar. Hocamız maşallah çıktı Sayın Adnan Oktar. Ne oluyor dedi, bir bilimsel delilleri ortaya çıkardı, darmadağın oldular. Yani hiçbir şey yapamıyorlar. O kadar aciz ve çaresizler ki, bakın ben şimdi başka bir örnek daha göstereyim. Yani Darwinistlerin ne kadar çaresiz olduğuna anlaşılması açısından bakın. Bakın bu hocamız bizi Roma'ya gönderdi. Roma'da Vatikan'ın ortaklaşa düzenlediği bütün, bakın burada gördüğünüz dünyanın en ünlü Darwinistlerinin toplandığı, en önde gelen Darwinistler oturuyor burada. Hepsi tanınmış Darwinist bunların. Kürsüde Douglas Fütüma ile Francisco Ayala var. Papalık organize etti bunu ve Roma İlahiyat Fakültesi yaptı. Yani Vatikan'ın böyle bir duruma düşmemesi gerekir. Yani Allah'ın yarattığı çok açıkken Darwinist ateistlerle nasıl işbirliğine girebilir? Yanlış yaptılar. Biz de oraya konuşmacı olarak kabul etmedikleri için soru sormak üzere ben toplantıdaydım. Doktor Cihat isimli arkadaşımla birlikte. O çekiyor zaten bu görüntüleri. Bakın, tek bir soru sormak üzere, ki bilimsel tartışma bölümü bu. Yani bilimsel toplantılarda bilimsel tartışma bölümü olur. Orada siz iddia edilenlere karşı bilimsel delil getirebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Hatta dersiniz ki o senin söylediğin doğru değil, doğrusu budur. Hiç kimse kızmaz bundan, alınmaz. Herkes delillere bakar. Bilimsel toplantılarda olan budur. Kimin delili güçlüyse o kabul edilir, değil mi? Kavga çıkmaz, itip kalkma olmaz, mikrofon alınmaz kimsenin, salondan çıkartılmaya çalışılmaz, doğru mu? Doğru. Bakın ne oluyor burada şimdi Darwinistlerin yaptığı toplantıda. Pardon. Ben kendimi tanıtıyorum. Önce Harun Yahya'yı temsil ediyorum diyorum. Dediğim anda salonda buz gibi bir hava esiyor. O kürsüdeki Francisco Ayala ile Douglas Fütüma'nın yüzü bembeyaz oluyor. Birdenbire bakın şimdi. Bilimsel teorilerden bahsedince önce bir hipotez, yani bir iddia ortaya atarsınız. Eğer bu iddianız bilimsel delillerle desteklenirse o zaman bir teori haline gelir diyorum. Ama diyorum konuşmacılar da bilimsel delil göstermediler. Bakın hemen konuşmamı kesmeye başlıyorlar. Çünkü Harun Yahya'yı temsil ediyorum dediğimde Douglas Fütüma baygınlık geçirdi. Yani bembeyaz oldu böyle yüzü. Ki bakın neler olacak. Darwin diyorum yavaş yavaş değişikliklerle evrimleştiğini iddia ediyordu. Türlerin diğer türe. O zaman ara geçiş formları olması gerekir. Çok makul bir soru değil mi bu? Bana diyorum ara geçiş formu gösterir misiniz? Soru bu kadar. Bakın konuşturmuyor. Ki milyonlarca olması lazım gelir. Bir tane ara geçiş formu gösterin bana diyorum. Bakın konuşturmuyor. Kanadı olmayan yarım kanatlı canlılar, yani ara geçiş formları gösterebilir misiniz? Bakın, siz diyor kuralları çiğnediniz diyor. Bilimsel toplantıda böyle kural olur mu? Bilimsel konuşma yaptırılmayan. Verdiğiniz örnekler diyorum, ara geç formu değil. Bakın şimdi Douglas Whitmer'e bakın, dünyanın en ünlü ikinci evrimcisi bu. Kaçıyor kürsüden. Bir tane dili göster deyince, o da arkasından bakıyor ne oluyor diye. Francisco Ayala, o da dünyanın ilk 3-4 evrimcisinden bir tanesi. Bakın bu diye bilimsel toplantı diyorum. Hayır diyor, bu bilimsel toplantı değil diyor. Bakın mikrofonunu alın diyor. Bu da dekanı İlahiyat Fakültesi'nin, yani Hristiyan bir fakülte normalde. Geliyor dekan. Bakın bilimsel toplantıda böyle bir şey olur mu? Mikrofonu aldı gidiyor ve salondakiler de alkışlıyor bunu. Ya işte bu Darwinizm bilim değil. Konu bu, bir ideoloji. Yani bu böyle bir manzara sadece Nazi toplantılarında, komünist toplantılarda yaşanır. Komünist Parti'nin toplantı, politbüro toplantılarında falan. Onlar konuşturmazlar ideolojiyi. Bir ideoloji pagan dini olduğunu kanıtlıyor işte inşallah.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Vaktimiz doldu.
Zaten vaktimiz dolmuş galiba inşallah.
Evet, bugün de programımıza son veriyoruz. Devam edeceğiz başka yayınlarımızla. HarunYahya.tv sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden gönderebilirsiniz. HarunYahya.org ve HarunYahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza gece 12.30'dan itibaren Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV, TV Kayseri, Kütahya Destan TV, Tokat Turhal, Süper TV ve Radyo, Haber58.com, Haberhilal.com, İslamnesil.com, SelamHaber.com, 8sütun.com ve HarunYahya.tv sitemizden devam edeceğiz. Biz yarın akşam 10'dan itibaren HarunYahya.tv, Mavi Karadeniz ve Radyo, Gaziantep Olay TV'den takip edebilirsiniz.
Tekrarlıyorum, yarım saat sonra 12.30'da Kahramanmaraş Aksu TV'den devam edeceğiz inşallah.
Evet,
inşallah.